Gemi kalkmak üzere. Makina.
Atıyorum hocam. Hadi yakala. Al.
Ver. Oo, ver kurdum lan.
Hocam al.
Ver. Oo. Müthiş bir şey o.
Evet, devam. Hocam ya, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti. Arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı. Hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplamak aynı şeyi yapıyorsunuz ya.
Hadi koş.
İnanamıyorum ya. Hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
ben Engin,
ben Adem.
Hepinizi bekliyoruz.
Açıklama yapacağız. Daha sonra yine Özgür'ün ritmiyle Taksim'e kadar yürüyüp daha sonra dağılacağız. Evet
herkese
iyi akşamlar diliyoruz.
Saatler programından daha iyi akşamlar. Nasılsın hocam?
İyi hocam, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti ilk bir haftan?
Vallahi güzel geçti, fena değildi. Koşturmaya devam ediyoruz işte, biliyorsun 3 Aralık hazırlıkları devam ediyor bizim.
Evet, 3 Aralık devam ediyor. O yüzden bugün baston şarkılarını abi.
Evet, şöyle bir sizi Taksim'e götürelim dedik hemen.
Evet, Taksim'e götüreceğiz. Yine Taksim'de olacağız bu 3 Aralık'ta. Bu 15 Ekim'den alınma bir şarkıydı.
15 Ekim.
2008'di değil mi hocam bu şarkımızın başlangıcı?
2008, aynen. 2008 yılında.
Evet, ama bu sefer 3 Aralık 2010'da beraber olacağız 3 Aralık'ta. Bizden başka kimler olacak? Görme Özürlüler Derneği olacak. Engelli Hakları Atölyesi olacak. Ve yukarıda. yukarıda da İstiklal Caddesi'nin yukarısında da Türkiye Sakatlar Derneği ve Sağlama Dokunma Platformu.
Evet.
Değil mi hocam? Evet, ve hocam. Sakatlar Erişim Platformu olarak bizler Engel Erişim SEP. Grubu.
Yine SEP, engel hakları 34 SEP 2012 nolu otobüsümüzle.
Otobüsümüzün içinde olacağız. Yani bu aynen. Engelsiz bir otobüs. Resmi tatil gelmek isteyen arkadaşlarımızı bekleriz.
Evet.
Amacımız her alanda erişilebilirliği vurgulamak. Yani bu sakat bu hafta bu seneki için erişilebilirlik temalı belirledik. Ayrımcılık üzerine belirt ve ilginç sürprizlerimiz olacak değil mi hocam şeyde eylemde?
Tabii ki, tabii ki hocam.
Biraz bahseder misin?
Valla çok güzel atraksiyonlarımız var 3 Aralık'ta. Mesela ne var? Arzu Elci var. Arzu Elci'ye dilekçeleri göndertebilirsiniz bir takım yerlere.
Laptoplarımızda
masa başında olacağız.
Ve bir fotoğraf sergisi.
Fotoğraf sergimiz var, evet. Enteresan bir fotoğraf çekimi yaptık geçen gün. Görmeyen arkadaşlar belki fotoğrafları göremeyecekleri için buradan biraz anlatmak lazım belki, değil mi hocam?
Biz betimleriz oraya
gelenler. Oraya gelenler de tabii anlatırız tabii. Ama şehir dışından gelemeyen arkadaşlar için bilmiyorum, bir şey yapamayız arkadaşlar. Size de nasıl betimleyeceğiz bilmiyorum ki dermişim.
Biz sayfamıza o fotoğrafları koyup
altına açıklamalarını yazacağız ve böylelikle gelemeyen arkadaşlar da o fotoğraf galerimizi, yani Taksim'de gezemeseler bile sayfamızdan gezmelerini sağlayacağız.
Evet, hemen iletişim bilgilerini hatırlatayım ben bu programımızda. Biliyorsunuz bugün Blind Driver Challenge, yani görme engelliler için araba kullanma denemesi veya da meydan okuması olarak çevirebileceğimiz
sürecin. Evet.
Görmeyen bir araba kullanabilir mi sorusunun cevabını hep beraber arayacağız.
Kullanır hocam. Metin Şentürk kullanıyordu. Bak milletvekili olacakmış şimdi.
Değil mi? Demek ki araba kullandıkça milletvekili oluyoruz. Ne güzel değil mi hocam?
Evet, o zaman biz de kullanalım ya.
Ama Metin Şentürk'ün kullandığı arabayı dışarıdan ona komutlar veriyorlardı hocam. Bunu sadece tamamen bağımsız, hiçbir gören yardımı olmadan kullanacaksın.
Evet.
Böyle bir süreci var. Bununla ilgili konuşacağız, tartışacağız. Tartışmamıza sizlerin de dahil olmanızı biz istiyoruz. İletişim adreslerimizi tekrarlıyorum. radyo@gorenparmak.org MSN adresimiz.
radyo@gorenparmak.org
Ve tabii ki sen söyle
ve
hocam.
Tabii ki engelsizerisim@hotmail.com.
Evet, engelsizerisim@hotmail.
mail@engelsizerisim.com da bizim
daimi adresimiz. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Umarım güzel bir program olur. Nelerden
bahsediyoruz? Arkadaşlar bu arada hemen 3 Aralık geliyor ve oylarla ilgili ne yapıyoruz?
Evet.
Oylarla ilgili gene erişebilir oy kampanyamız devam edecek 3 evet. Aralık'ta.
Yepyeni bir site hayata geçiyor. Bir iki gün içinde ziyaret etmenizi ve desteklemenizi
bekliyoruz. Evet, kesinlikle, kesinlikle.
Yeni bir site biz hayata geçiyor. Oyumukullanamıyorum.com.
Oyumukullanamıyorum.com.
Artık bu 2010'la birlikte bu kampanyayı sürdürüp günün birinde görmeyenlerin de herkes gibi erişilebilir biçimde gizli.
Evet.
Kimsenin yardımı olmaksızın, herhangi bir refakat.
Biz buna ne diyoruz hocam? Direkt demokrasi.
Oyumuzu kimseye açık etme ihtiyacı olmaksızın oy kullanabilmemiz evet. için gerekli şeyler. Bu da mı mümkün değil diye, bu nasıl olur falan diye sorarsanız bununla ilgili biraz sonra belki konuşabiliriz
evet.
hocam ama.
Ve Taksim'e gelen arkadaşlar zaten bunun nasıl mümkün olduğunu çok rahat görecekler zaten. Ve
hazırladık.
Çok basit bir yöntemle
nasıl çözüldüğünü görecekler. Tablet ve standart bir oy pusulası ve mühürümüzle erişebiliyorum ya da erişemiyorum oylarının olduğu iki tane oyumuzdan oluşan bir
evet.
oy.
Ve oy sandığımız da orada
ve
olacak.
Sandığımız olacak İstiklal Caddesi'nin yukarısında. Gelin oyunuzu kullanın. Kendi oyunuza, kendi mahremiyetinize sahip çıkın demek lazım değil mi hocam?
Evet, yani ben şey diyorum, birkaç gündür kafamda hep öyle dolaşıyor. Demokrasiyi direkt kullanmak.
Evet.
Dolaylı aynen. yoldan değil.
Şimdi mesela bir sürü insan bu benim sorunum değil ki diye düşünebiliyor ama şöyle düşünün mesela ben ailenizle yaşıyorsunuz. Neden aileme oyumu söyleyeyim? Belki onlarla ben başka partilere inanıyor olabilirim. Olamaz mı hocam?
Tabii ki. Niye olmasın yani?
Hadi onu bir kenara geçtim. Ailemle kullanmayacağım. Şeye nasıl güvenebilirim sandık görevlisine? Ne malum aynen, onun benim aynen. deyip de kendi inandığı partiye atıp atmadığını? Kime kanıtlayacağım bunu? Yani bilmiyorum, belki fazla paranoyakça bir şey ama sonuçta böyle boyutları var ve aynı zamanda ya, hiç, anayasal olarak gizli
hiç bu kadar hiç bu kadar düşünmeye gerek yok, ben de onu söyleyecektim. Hı hı. Yani bu demokrasinin bir gereğidir ya, yani hiç bence bu kadar paranoyaklık derecesine de getirmeye gerek yok bu olayı dediğin gibi. Hı hı. Zaten bu bizim doğal hakkımızdır aslında.
Evet evet.
Yani gizli olarak herkes gibi oyumuzu verebilmek. biz alışıldığı için böyle. Yani bu şekilde kullanıyoruz. Alışmışız artık. Buna alıştırılmışız. Yani çözüm getirilmemiş bugüne kadar.
Ve çözülen de bir şey, hiçbir teknoloji barındırmayan bir çözümü var. Avrupa Parlamentosu'nda ve Almanya gibi yerlerde uygulanan çözüm. O kadar basit ki oy pusulasına bile dokunulmuyor. Sadece oy pusulasının uzunluğunda bir tablet üretiliyor arkadaşlar. Tablet
pusulası... öyle hani almış abim şöyle bizim yazı tabletleri gibi plastikten değil arkadaşlar. Böyle yani parlak bir karton.
Evet, parlak bir karton bana gönderdi. Avrupa Parlamentosu örneğini gönderdi istediğim için. Normal kağıttan yapmışlar. Kağıdı öyle bir düşünün ki oy pusulalarına göre üretiliyor böyle. O tam oy pusulası uzunluğunda oluyor. Ve tam oyu kullanacağınız deliklerin şeye delikler koymuşlar. Mühür büyüklüğünde yuvarlak delikler koyulmuş hocam. Ve o aralarda, ha peki sen nereden anlıyorsun? Üstünde şeyler yazmışlar. Rakamla 1, 2, 3, 4, 5 diye yazmışlar.
Evet.
Belki parti adları da yazabilir. Bu artık o
kısaltmaları da yazabilir. Ama, adları da yazabilir. Yani olabilir. Yazabilir.
Ama 1, 2, 3, 4 orada zaten partinin hangi sırada olduğunu önceden öğrenmeniz mümkün. Veya bununla ilgili kasetler hazırlanabilir. Daha kolay olması açısından. Yani
böyle en şey ihtimalle kasetler hazırlanır. Belki Yüksek Seçim Kurulu MHP olarak sitesine koyar bunu.
Tabii yani
oradan sırada, şey hangi sıranın, hangi partinin hangi sırada olduğunu dinlersin.
Ama şöyle bir yasal şeyden bahsediyor Yüksek Seçim Kurulu'ndakiler hocam. 93. madde varmış. Görmeyenler refakatçiyle oy kullanır diye bir yasal düzenleme.
Sen bunu değiştirmezsen hala bu yüzyılda böyle giderse bu,
bu yasal
sorun şey, çözülmez.
İlginç. Geçen şeydi, çok ilginçti hocam. Bir e-mail grubunda şey yazıyorum. Emin abi galiba şey anlatıyor. Ya işte diyor, ben de diyor kaldırımlara takıldım diyor, bacağım acı diyor. Bunları hep gelin kıralım beraber diyor. Tamam, baltayı kıralım diyor. Okudun mu bilmiyorum.
Hatırlıyorum öyle bir şey ya.
Ben de dedim ki abi gel bak 3 Aralık'ta eylemimiz var, yürüyeceğiz. Bunları protesti ki bizim biliyorsunuz kaldırım aktivistleri olarak.
Tabii yani.
Sen de katıl dedi ki ya yürümek, sonra şey yapmış, yürümekle işte bunlar çözülseydi çözülürdü bugüne kadar falan demiş. Şey yazacaktım da şimdi buradan söyleyeyim. Ey siz eski jenerasyon, bugüne kadar siz bu işlerin başındaydınız ve kaldırımlar bugünün sorunu değil maalesef.
Evet.
50 yılın, 60 yılın sorunu. Acaba bugüne kadar ne yaptınız bunda, bunu çözmek için? Bize bu dünyayı bırakmak için neler yaptınız çok merak ediyorum. Sonra gelip karşımıza ahkam kesiyorsunuz. Hakikaten. Yani eski jenerasyonun bize söyleyecek çok sözü yokmuş gibi geliyor bana. Yani.
Ben de öyle düşünüyorum aslında.
Evet, bir şarkı arası verelim ve yavaş yavaş
sonra bizim yavaş araba konumuza geçelim değil mi? Herkes evet. Merakla bekliyor arabayı nasıl kullanırız.
Evet, bu kadar geyik yeter. Artık gerçek konumuza, haftamızın konusuna bir şarkıdan sonra geçiyoruz.
Evet, bakalım bir şarkıyla, güzel bir parçayla ne daha devam edelim. Sertab Erener çalacağım.
Evet hocam, çal.
Yeni bir parça sanırım. Çiçekler, çiçekle ilgili bir şey de var. Evet.
Lütfen dön gel.
Ve tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet. Yavaş yavaş artık araba kullanımıyla ilgili konularımıza başlıyoruz. Tekrar adreslerimizi hatırlatıyorum. radyo@gorenparmak.org ve
engelsizsin@hotmail.com
adreslerimiz. Nasıl bir süreç izleyeceğimizden bahsedeyim. İlk önce size biraz bu süreç hakkında bahsedeceğiz. Nedir? Amaçları nelerdir şimdiki yayınımızda? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Daha sonraki belki bir müzik arasından sonra bununla ilgili birkaç konferans, küçük bir panel, seminer düzenlemişler. Dennis Hockman ve Mark Riccobono'nun Mark Riccobono NFB Jernigan Enstitüsü'nün müdürü.
Evet.
Ve Dennis Hockman da Romella arabaları.
Romella.
Müdürü. Şimdi bunların Romella. Ne olduğunu kısaca da bahsedeceğim. Evet. Ve bu şekilde bunların da içinde katıldığı biraz bize bilgi veren bir şey dinleteceğiz. Hı hı. Daha sonra da konuyla ilgili sıkça sorulan sorular diye bir bölüm yapmışlar.
Hı, güzel.
Onlarla
ya.
İlgili kısa kısa o sorular ve cevaplarını tartışacağız.
Evet.
Ardından da programımızda bu konuyla ilgili ben e-mail atmıştım. E-maillerde yazılanları tabii hepsine tek tek değinmemiz mümkün değil. Tüm yazan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Teknokör grubuna da bunun için bize ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu e-maillerle ilgili genel senle biraz konuşur olacağım.
Ne tabii hocam.
Biz neyi kastediyoruz, ne oluyor, ne bitiyor. Belki evet. Onlarla ilgili de konuşuruz diyelim değil mi hocam? Tabii sen de araştırmaları yaptın. Beraberce evet. Yavaş yavaş götür. Benim de bilmediğim yerlerde sen bazı kelime şeyleri
anlamadın. Tabii tabii şey yaparız.
Burada hemen adresi vereyim araştırmak isteyen arkadaşlar için arkadaşlar. www.blinddriverchallenge.org yani blind öyle yazılır. Driver yazılır. Challenge'da challenge yazılıyor.
Challenge
yani challenge.
Challenge. Challenge gibi oldu hocam bu.
Bir iş olduğu için.
Challenge. Bir de Şili.
Challenge'la challenge de öyle şey.
Bir de Şili diktatörü verdi. Challenge gibi bir şey
evet,
oldu bu.
Evet, öyle bir şey hocam. Challenge meydan okuma demek aslında. Hakikaten de bu bir meydan okuma baktığınız zaman o yüzden de birçok insana çok saçma sapan bir şey gibi geldi. Ama bana öyle gelmiyor.
Yok şahsen. Yani
peki,
şahsen
hocam,
bana da.
İlk düşündün yani herhangi bir şey okumadan genel olarak ne düşünmüştün? Hani bu haber aslında gazetelerde çıktı bir yıl önce. Yani
hocam bunu ben bunu okumadan daha önceden bu tür yöntemlerle araba kullanılacak konusunda kafa yormuştum. İşte ne bileyim dönüşlerde hani otomobil yarışı oynardık ya hatırlar mısın? Dönüşe
evet,
gelirken
Winkar
bu konuda çok şeydi. Hı-hı. Başka bir taraftan ses gelince ha bu tarafa doğru gideceğiz falan. Hı-hı. Yolun dışına çıkmaya başladık falan diye düşünüp bu arabalara uygulanabilir benzeri bir şey falan diye düşündüğüm olmuştu yani.
Evet değil mi? Yani hı-hı. Oradaki sistematik benim de o zaman çok aklımda Winkar oynarken aynı şey acaba uzak yolu yapılamaz mı diye kafamda
evet.
Geçmişti.
Evet.
Hatta bizim mürşide şey yapmıştı hocam hatırlıyor musun? Engel Sevişimi bizim kuruluşunda bizim logomuz şey olsun. Araba kullanmaya çalışan bir kör olsun.
Evet evet.
Saçmalama falan dedi. Saçma şey logo olur mu falan diye. O zaman ben kişisel olarak ya, saçma sapan karşı çıkmıştım o olaya. Ama hani yani biz bile bazı şeyleri saçma buluyoruz. Ha, belki de gerçekten çok zordur. Yani imkansız da olabilir onu da bilemiyorum ama. Yine konuşacağız. Böyle bir çaba olması. Yani demek ki kimler yapıyor bunu? Önce buradan başlayalım istersen yavaşlayalım. Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun içinde bu projenin yapılmasını isteyen görenler değil. Ki benim en çok karşı olduğum odur. Ya adam senin için ben senin için şunu yaptım deyip bir karşılaştık bir şey yapmaya çalışıyor.
Ben senin için araba yaptım bir makin geziyormuş. Tabii öne kendi oturuyor şoför koltuğuna.
Aynen öyle. Hatta öyle yapan mesela konuşan saat yapmışlardı bir kere hatırlıyor musun hocam? Her bastığında bir dakika mı ilerliyormuş ne öyle bir şey vardı.
Ha bir şey evet öyle bir enteresan öyle bir saat vardı ya.
Her bastığı mesela bir kere basınca bir, üç kere basınca üç oluyor falan adam yapmış öyle bir konuşan saat benzeri. Konuşan saat de değil de sinyale göre öyle bir
sinyalli
saat.
Sinyalli saat.
İşte yapıldığı zaman görmeyenlere sormadan.
Onu 59 geçiyor mesela 10 kere çalıyor duruyor 59 defa çalıyor gibi bir şey miydi acaba? Sanki öyle bir şey.
Evet hatırladım. Evet hocam öyle bir şey demiştin sen. 10 kere çalıyor duruyor sonra 59 kere çalıyor. Bu ne demek? Saat 10.59 demek.
11 kere çalıp düt etse ama değişik bir düt ediyormuş o şey demek. 11
hocam,
eksi 1.
Ayrıntılı düşünememiştir adam. Zaten onu görmeyen biriyle yaptığı zaman onu düşünebilir belki de. Şeyler vardır ya bilgisayarda sana hep mesela hiç bilmeyen biri siz nasıl kullanıyorsunuz bilgisayarı? Siz söylüyorsunuz o yazıyor mu? Hep
ya da soran, ya da şey kabartma klavyeniz kabartma sizin harflerle mi yazılmış?
Evet evet.
Falan
aynen.
Diye.
İnanamayan bir yapı
var. Evet.
Neyse peki kim yapıyor? Bunu, bunu niye anlattık? NFB yani National Federation of the Blind yani Amerika Körler Federasyonu denebiliriz değil mi hocam?
Ulusal tabii, tabii, tabii.
Körler Federasyonu Amerika'nın. Zaten Amerika'da iki temel büyük kuruluş var. Biri
AFB.
American Council of the Blind. Evet. Yani Amerikan Körler Birliği herhalde. Ne bir de
ACB, var. Evet.
ACB ve bir de NFB var. NFB'de ne?
NFB, ACB bir de AFB var.
AFB diyor.
American Foundation of the Blind mı? Öyle bir şey vardı bir de.
Ben onu hiç hatırlamıyorum. Ben NFB ile ACB'yi biliyorum.
Yani. Ben de sanki AFB diye bir şey hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum.
Acaba NFB'den kalmış olabilir mi hocam?
Ha, olabilir belki. AFB. Yanlış hatırlıyor olabilirim evet.
bu yani temel kuruluşlarından bir tanesi NFB ve bir NFB'nin en önemli şahsiyetlerinden biri de Kenneth Jernigan.
Evet, Kenneth Jernigan. Evet.
Kenneth Jernigan deyince benim aklıma bir söz geliyor hocam. Walking alone,
marching together.
O söylüyordu değil mi ona?
Evet, kesinlikle. Evet, yani, çok da güzel bir söz.
Yalnız ne demek? Yalnız
yani,
yürü.
Yalnız yürü ama marching together yani birlikte adım at, hakara yani, gibi bir şey.
Evet, yalnız yürü, birlikte adım at gibi hı-hı. bir şey. Yani kitleni evet. koru ama bireyselliği de vurgulayıp yani evet. bağımsız ol
şu,
ama...
Yani şunun gibi bir şey. Bireyselliğini unutma, bireyselliği... Yaşa kimseye hani yardım
muhtaç olma yani.
Kimseye muhtaç olma ama birlikte hareket et bir şeyleri yaparken.
Ve Kenneth Jernigan'ın gerek Amerika'daki görmeyenlerin hak arayış süreçlerinde gerek felsefi görüşlerinde yani körlüğün aslında bir durum olduğunu NFB'nin sayfasına girdiğinizde başında şöyle bir şey yazar arkadaşlar. Gerekli koşullar ve önyargılar sağlandığında körlük sadece fiziksel bir özellikten öte bir şey değildir aslında gibi bir söz yazar. Kenneth Jernigan'ın bu felsefenin oluşumunda ve gelişiminde çok büyük bir payı vardır. Sanırım 2000'li yıllara doğru kaybettiğimiz değil mi hocam? Yani yeni, çok da eski değil.
Çok eski ama. Değil evet. Hatta,
1990'larda falan. Hatta Bahçin'de ben, geldi diyordum.
Ben öğrenciliğimin bir yıl öncesi eğer bir yıl önce gidebilseymişim görebilecekmişim kendisini. Hı-hı. O zaman tabii lisede Kenneth Jernigan diye biz o kadar bilgili değildik tabii. Bahçin'e gelmiş. Benim Bahçin'i kazanmamdan bir yıl önce. Hı-hı.
Evet yani bu önemli. Niye buna bahsettik? Çünkü NFB 2004 yılında Kenneth Jernigan Enstitüsü adıyla bir araştırma enstitüsü kuruyor. Bu araştırma enstitüsü tamamen görme engellilerin liderliğinde yani onların yönetimiyle birlikte kurulan bir şey.
Evet.
Ve NFB'nin böyle bir vizyonu zaten 1990'larda Mark Morrow diye bir adam. Hı-hı. Zaten onların başkanlarından bir tanesi Dr. Mark Morrow. Çeşitli konuşmalarında bahsediyor. Günün birinde olacak ki görmeyenler de araba kullanabilir gibilerinden. Bunu hakikaten gerçeğe dönüştürmek için NFB başlıyor bu işe ve görmeyen birini araba kullanabilir mi diye bir çalışma içerisinde epey bir üniversite arıyorlar. Değişik üniversitelere giriyorlar, değişik mühendislerle, bilim adamlarıyla görüşüyorlar hocam. Ardından Virginia Tech Üniversitesi'ndeki Romella Laboratuvarı bunların bu tekliflerini kabul ediyor. Romella Laboratuvarı ne? O aslında Romella Laboratuvarı bir robot şey robotik mechanical elektronik diye bir öyle bir şey tam adı var. Öyle bir kısaltı.
Robotik mechanical elektronik laboratory mi öyle? Pardon, evet. Laboratory.
Laboratory evet. Öyle bir adı var. Yani robotik. Adamlar aslında şeyler falan yapıyor. Yani duymuşsunuzdur belki RoboCup'lar falan vardır. Futbol oynayan robotlar. Otomasyonel bir yapı evet, aslında. Evet. Şeyi biraz sonra zaten onların konuşmalarında da bunu göreceğiz. Otomasyonlar üzerine çalışan bir laboratuvar ama NFB'nin isteği bambaşka böyle bir şey yaparken. Biz diyorlar, onu mailde çok vurguladım. Körü götürecek bir araba istemiyoruz. Yani otomatik olsun her şey. Oo, sen oturduğun yerde arabaya gideceğin komutu ver. Değil mi hocam? O gitsin.
Yani.
Böyle de istenebilirdi veya böyle düşünülüyordu. Hani bir araba yapılsa böyle yapılabilir herhalde diye herhalde daha çok.
Hatta şöyle hatta... benim zamanında şöyle düşündüğüm şeyler olmuştu. Bu GPS coğrafi konum olaylarını öğrenince arabaya koordinatı vereyim gitsin.
Evet arabaya koordinatı vereyim. Yani günümde de böyle şeyler de olacaktır bence. Yani,
tabii ayrı. Ki olur.
Bunlar da olabilir ama burada esas mesele o değil. Yani bu olursa olur zaten. Ayrı. Ama buradaki amaç bizzat görmeyen kişinin kendi kararlarını kendi vererek arabayı sürmesi.
Evet.
Yani herkes gibi. Araba görmeyeni sürmeyecek. Görmeyen arabayı sürecek. Hı hı. Yani bu şeyle gidiyorlar. Sen bu ne düşünüyorsun bu paradigma konusunda? Bu önemli bir anlayış farkı bence hocam.
Kesinlikle yani, öyle. Çünkü yani benim için şahsen o arabayı herkes gibi kullanabilmek önemli. Direksiyonuna oturup, gazına pedalına basıp, önümdeki arabaları fark edip yanından geçmek ya da istediğim yere istediğim gibi gidebilme. Bu önemli. Yani beni götüren bir araba aldıktan sonra ben o arabadan keyif alamıyorum ki. Yani aynen, şoförle gidiyormuşum gibi, yani bir fark olmaz yani. Ha ne olur? Şoför arama gibi problem olmaz. Araba hazır, otomatik, bindim mi giderim ama benim amacım araba kullanarak ondan keyif alabilmek.
Evet, hem keyif alabilmek boyutu gerçekten önemli. Hem de şey çok önemli. Görmeyen kişinin aslında gerekli input, yani gerekli girdi sağlanırsa bu karar verebilme kapasitesinin olduğuna olan bir
kesinlikle
inanç.
Evet.
Bu çok önemli. Yani kesinlikle. Bana gerekli input'u, gerekli değişkenleri, yoldaki gerçek zamanlı değişkeni doğru bir şekilde ileten bir sistem olursa ben de kendi kararlarımı verebilirim noktası çok önemli. Bir de yani hani derler ya, mesela şey yaparlar, mesela görenler size işte bir bilgisayar yapalım. Siz söyleyin, o yazsın her şey, bitti olay diye. Halbuki aranan o değil. Mesela geçen bir tane ekran okuyucu da o tartışıyordu. Yani siz ne uğraşıyorsunuz internet eksplorer'a gireceksin 2 saat. Adres çubuğuna adresi yazacaksın. Oradan gazeteyi açacaksın. Oradan yazarı öyle yapacağını sen hürriyette.
Sen söyle, ondan sonra
yazar da açsın. Oh, daha ne güzel.
Sam sonra
böyle aklı... kolay varken ne gerek var ya? Siz uğraşıyorsunuz. O yüzden yani de bunları beğenmiyorsunuz gibi.
Sonra sen aklı hayale gelmedik bir şey söyle, program anlamasın.
Ama ben dediğim ki şimdi şu siteye nasıl gireceğim acaba öyle bir ekran okuyucu? Neyse, ayrı bir tartışma.
Tabii canım.
Ama buradaki mesele senin esnekliğini engelliyor. O zaman niye siz öyle girmiyorsunuz yazsın ben de. Gören biriyle bunu söyleyen. O zaman siz de öyle girin. Yani niye mouse'la o kadar şeye uğraşıyorsunuz gibi. Otomasyon iyidir ama kişinin şeyini de engelliyor, öldürüyor aslında. Bir boyutu var. Ve her şeyden önce de böyle bir kapasitesi olduğunu gösteriyor hocam. Şimdi bunun evet, amacı ne? Diyor ki bak burada diyor gerçek zamanlı bilgileri vererek biz kendimize has kahvetimizi kullanarak gelen bilgiyi kullanıp kendi kararlarımızı verebilmeli. Bu şekilde güvenli bir araç kullanımı olabileceğine inanıyor.
Kesinlikle.
Evet. Aslında burada hocam birkaç tane amaç vermiş NFP Blind Ridge. Bu non-visual teknoloji dediğimiz görsel olmayan teknoloji buluşlarını arttırmak. Aslında evet, bu NFP
Journey. Hatta şey var, düşünüyorlar ya adamlar. Ben onu dinledim. Ya bu teknolojinin tamam görmeyenler için çalışıyoruz üzerinde ama ileride yani sadece görmeyen değil, görenlere de yardımcı olucu yanları olacak.
Tabii çünkü non-visual bir kere non-visual diye teknoloji, yani aslında bugüne kadar bize sunulan şey, şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bilgisayarın bir ekranı var değil mi? Sadece görmeyenler için bilgisayar üretilmiş olsaydı belki de ekran üretilmeyecekti. Bütün şu an ekranda yapılanlar sesle yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı hocam? İsteselerdi, öyle bir yolla gitseydi mesela.
Yapılırdı.
Düşünün ki bilgisayar ekranına yansıyan her türlü resmin önünüzdeki grafiksel bir şeye yansıyabileceğini düşünemez miyiz mesela? Öyle yapılabilirdi. Onun üzerinde yoğunlaşılsaydı teknoloji. Bu da yapılabilirdi. Ama görsel bir dünyaya hitap edildiği için böyle yapılmış. O yüzden görsel teknoloji görsel olan boyutta girmiş. İşte bu aslında amaçları bu görsel olmayan non-visual teknolojideki buluşları, icatları uyarmak. Ve bunun için 4 temel amaç sayıyor hocam. Bakın bir diyor ki erişim teknolojisiyle, yani görmeyen teknolojisini arttırarak diyor, erişim teknolojisiyle genel teknoloji arasındaki uçurumu kapatmak, boşluğu kapatmak.
Evet.
Yani erişilebilir teknoloji genel teknolojinin bir parçası olsun, birbirinden farklı teknolojiler
olmasın.
Arasındaki
evet,
boşluğu bu şekilde kapatmak. Birinci amaçları bu.
İşte bu şey getirir. Erişim teknolojisinin de diğer teknolojiyle birlikte gelişmesini getirir. Arada uçurum oluşmaz. Zamanla.
Ve ikinci temel amaçları hocam, özellikle üniversite ve bilimsel camiadaki görmeyenlerin gerçek problemleri konusunda bir farkındalık yaratmak ve onlara işte bu mühendislik konularında bir expertise, bir uzmanlık sağlayarak bu alanların da üniversite araştırmalarına girmesini sağlamak. Her şey buradan geçiyor. Yani teknolojik araştırmalar oraya sokabildiğiniz zaman,
evet,
yeni araştırma kolları çıkarabildiğiniz zaman bir sürü şeyin gelişimine ortak olacaksınız demektir hocam.
Kesinlikle.
Evet, diyor ki üçüncüde hocam, tam senin dediğin şey söylüyor. Aslında diyor bu üçüncüde görmenin, yani göz organının bir şeyi başarmanın tek koşulu olmadığını, bu çok tartışılı, göz olmazsa olmaz mıdır acaba yani bazı şeyler için, olmadığını göstermek ve bu konuda hem gören hem görmeyen insanlara yeni fırsatlar yaratmak. Üçüncü temel amaçları
evet.
Buymuş hocam adamların. Ve dördüncüsü tabii ki toplum görmeyenler, toplumun görmeyenler üzerindeki anlayışını, inancını, ön yargılarını değiştirmek ve toplumun da görmeyenleri işte hırsları olan, amaçları olan ve özgür biçimde araba kullanan bireyler olarak görebilmesini sağlamak. Yani toplumsal bakış açısını değiştirmek amaçlıyorlar hocam. Bu temel amaçları bunlar demişler. Evet, bu şekilde şeyler var, amaçlar hocam. İstersen bir
parça arası verelim.
Daha sonra da yavaş yavaş şeylere girelim.
Evet, ondan sonra devam.
Tekrar söylüyorum, müzik arasında bize MSN üzerinden ulaşmak isterseniz radyo@görenparmak.org ve
engelsizerisim@hotmail.com
adresinden bize ulaşabilirsiniz. Müzik arasından sonra biraz şu an anlattığımız teorik bilgilerin pratikte nasıl
olduğunu ile ilgili
bilgiler vereceğiz.
Aynen.
Sweet dreams are made of the years. Whoever
tekrar beraberiz.
Parçadan sonra birlikteyiz tekrar.
Orgun abim yazmış bu arada. Diyor ki bu kadar beyinsiz yok adam. Bu kadar... tabii şimdi hoparlörü takınca. Bu kadar beyinsiz insanın olduğu yerde nasıl kullanılır ki araba? Sırf lan bu nasıl kullanıyor deyip gelip çarpar vallahi adam gibi bir şey yani.
Şey, hani şöyle oluyor ya. Adam aynısını arabayla yapıyor. Hayır. Mesela bizim Gökhan diye bir arkadaşın başına gelmiş. Aha. Geçen biri önüne gelmiş durmuş, tamam mı? Aha. Bakalım ne yapacaksın diye baktım falan diye.
Aynen.
Arabayla da önüme geliyormuş, tamam mı? Pahalı hırkıyla dalıyormuşum tabii.
Aynen, Türkiye'de öyle olur hakikaten de. Yani aslında bu da genel olarak e-maillerde de temel eleştirilerden biri. Yani bu hani bir iki belki Amerika'nın geniş güzel yollarında olur da Türkiye şartlarında mümkün değil. Ön yargılar. Bence emin olun Amerika'da da kolay olmaz. Yani iş o boyuta geldiği zaman.
Tabii orada yollar geniş olduğu için ayrıca hız merakları da var orada.
Bir de yani orada da çok kolay kabul göreceğini sanmıyorum. Yani o sürece baktığımız zaman insanların kabul etmesi, yasal olarak kabul edilmesi falan epey uzun bir süreç olur değil mi hocam?
Ya birçok bazı şehirde olduğu gibi çok mücadele verilecektir muhtemelen.
Tabii tabii, ama ben hep şunu savunuyorum. Yani iş o noktaya bir gelsin bakalım.
Aynen. Hakikaten aynen.
Biz kullanabileceğimize önce kendimiz inanalım. Hakikaten olabileceğine inanalım. Ondan sonra toplumu ikna etmek için o ayrı bir mücadele konusu. Hı. O ayrı bir şey. Bugünden ya toplum bunu kabul eder mi noktasına gelmek de bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Ya baştan olayı bitirmiş oluyorsunuz çünkü. Öyle bakarsanız olmaz zaten. Yani hiç var buradan bırakalım. Yani o yüzden... Hani altyapı yeterli mi? Türkiye'nin yollarında olur mu? Efendim insanlar sana ne der? Yani okey, güzel, gerçekten bunların hepsi doğru da böyle bakacaksak meseleye hiç baştan hiç tartışmamamız lazım. Bunların hiçbiri, hepsinin cevabı hayır, etmez. Yani ama bir taraftan da baktığımızda günün birinde toplum görmeyenin okuyabileceğini de, öğrenci olabileceğini de kabul etmiyordu. Önder abi biraz bir hafta size onunla röportajını yayınlayacağız. Önder Kütahyalı'yla şeyi anlattı. Bir görmeyenlerin ortaokula da normal insanlarla gidebilebilmesi için 1952'de çıkıyor hocam. Daha 1953'e kadar gidemiyor yani. Evet. 53'te bu yönetmelik Mithat Enç'in sayesinde değiştiriliyor. Engelliler gidebilsin diye. Hı hı. Yani böyle bir toplumun içinden geliyoruz yani. Okuma yazma kültürü 200 yıllık olan bir camia. Yani böyle ne kadar oldu? 200. doğum yılını kutlamadık mı geçenlerde hocam?
Evet.
Bu
evet.
Yani düşün ki 170 yıllık bir alfabe kültürü olan bir şeyden, bundan önce toplumun nasıl gördüğü belli bir şeyden ki tabii ki kabul edilmesi böyle bir şeyin. Sanki insanlara daha geçmek kolay değil. Ama buradaki esas mesele altyapıdan çok böyle bir şeyin çaba harcanması diye düşünüyorum. Ve şimdi bir bu konuyla ilgili küçük bir konferans vardı. Romella Rap Laboratuvarı'nda. Şimdi o röportajla ilgili birkaç şey. Ondan birkaç simultane çeviri yapalım. Ondan sonra devam edelim hocam. Başlıyorum. Evet. O söyledikçe ben ara devam edeceğim. Tabi bu arada hoparlörü yaklaştırdığım için kusura bakmayın. Siz de şey olacaksınız. Evet.
Science and technology. So what could be more inspiring than creating technology that makes it possible for a blind person to drive?
Evet. Siz diyor bir görmeyenin araba kullanılmasını mümkün kılacak bir teknolojinin üretilmesinden daha ilham verici ne olabilir dünyada acaba diye bir soruyla devam ediyor.
Well, this team of students is putting new meaning into the phrase driving blind. Check it out.
Evet, bu da bir takım. Bu Romella'nın oluşturulduğu takımdan bahsediyor. Biraz başını ben atladım, başka şeyler vardı. Araba kullanmaya, görmeyenlerin kullanacağı arabaya yeni bir anlam yükledi diyor. Teşekkür ederim. Bunu bununla ilgili şimdi bir küçük film gösteriyorlar.
Next January, preceding the Rolex 24, the first car drivable by the blind will be demonstrated at the Daytona International Speedway.
Evet, bir dahaki ya bu Ocak ayı ki 29 Ocak onun tarihi biliyoruz. Daytona'da Rolex 24 adı verilen yarışta ilk kez görmeyenler için üretilmiş ve görmeyenler tarafından kullanılan arabaların görücüye çıkacağı, gösterileceğinden bahsediyor.
Evet.
We have to build inside the machine a piece of technology that will let us perceive the exterior world.
Evet, böyle arabanın içinde, makinenin, machine diye burada aracı kastediyor değil mi hocam?
Biz ne derler hocam? Bazı Anadolu şeylerinde makina diye.
Aracın içinde bir teknoloji yapmalıyız ki bu teknoloji bizim aracın içinden dış dünyayı algılayabilmemizi sağlasın.
Evet.
To accomplish our goal, the National Federation of the Blind will work in partnership with universities and technology manufacturers to combine our pioneering enterprise with their technical expertise.
Evet, bu amacımıza ulaşabilmek için NFB, yani Amerikörler Federasyonu, birçok teknoloji üreticisiyle, teknoloji yapan üniversitelerle ve üreticisiyle görüştü ve kendi bu konudaki körlük deneyimlerimizle onların teknolojik birikimlerini birleştirmek, bunları birleştirerek bir üretim yapmak istedik diyor.
To make the dream of a car drivable by the blind a reality.
In 2009.
Evet, görmeyenler tarafından kullanılabilen araba gerçeğe dönüştürmek için bütün bunları yaptık.
Evet.
Of a car drivable by the blind a reality.
In 2009, the National Federation of the Blind and Virginia Tech created the first prototype of a blind drivable vehicle.
2009'da görmeyenler tarafından kullanılan ilk araba National NFB ve Virginia Tech Üniversitesi tarafından ilk araba prototipi üretiliyor. Aslında arayüz üretiliyor.
Evet, evet.
It gives you freedom and it really brings into reality that this could happen someday.
Bu da inanamıyorum. Böyle bir şeyin gerçek olabilmesi gerçekten önemli bir şey. Rüya gibi bir şey diyor.
Hı hı. Aynen.
The blind drivable car is one of the most exciting opportunities to build new technologies to bring information to the blind that we have ever undertaken.
Evet. Bu görmeyenler için, ya böyle bir görmeyenler tarafından kullanılan bir araba yapılması, görmeyenlerin ayağına yepyeni, daha önce görmediğimiz bir teknolojinin getirilebilmesi açısından çok önemli bir fırsat diyor. Değil mi hocam? Hı-hı. Hocam çeviri hataları bulursa sen...
Evet hocam, takip ediyorum. Gayet güzel.
Please welcome from the Romella Lab, also from Virginia Tech, Dr. Dennis Hong, Greg Janneman, and Kimberly Wenger. Hey, Dr. Hong.
Evet, Dennis Hong ve Cameron Langer galiba. Evet. Bu Virginia Tech Üniversitesi'nden ve Romella Laboratuvarı'nın direktörü, daha doğrusu da müdür direktör demek daha doğru. Hı-hı. Onların şeylerini, yöneticilerini şu an sahneye davet ediyoruz.
Thanks for having us. So you probably already familiar with some of the very exciting robotics projects that we were working on in Romella, the Robotics and Mechanisms Laboratory at Virginia Tech.
Herkese hoş geldiniz. Biz aslında Virginia Tech Üniversitesi'nde çok robot teknolojisinin yapımıyla ilgileniyoruz. Otomatik robotlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz.
Such as the fully autonomous miniature humanoid robot Darwin that plays soccer.
Önemli, hem asker robot yapabilmişler tamamen, evet, otomatik, ve bu robot futbol oynayabiliyor. Ki bir dahaki sene yazın Türkiye'de RoboCup düzenlenecekmiş arkadaşlar.
Bir gidip görmek lazım.
Romela'da belki gelir, onlardan, evet, bilgi alırız.
We just came back from Singapore and I'm happy to announce that we won third place and fourth place in RoboCup 2010.
Evet, RoboCup 2010'da Singapur'da üçüncülük ve dördüncülük dereceleri almış hatta bu grup. Onu da söyleyeyim.
Thank you. And now the very famous Odin, the fully autonomous vehicle for the urban environment, where we teamed up with Torque Technologies, where we won $500,000 by placing third place at the DARPA Urban Challenge. And besides that, we have many, many exciting robotics projects all used National Instruments technology.
Please. Evet, aslında biz hem otomatik bir arabamız var. Bu yarım milyona mı mal oluyor diyorum.
Tamam. Evet, öyle bir şey dedi hocam.
Evet, otomatik birçok robot, otomatik robotlarımız var. Aslında yaptığımız iş genelde buydu.
Please. However, today we have something very different. As a matter of fact, I can probably call this a robotics project. So we call this project the Blind Driver Challenge.
Aslında diyor, bugün ama bambaşka bir konuyla karşınızdayız diyor. Ben bunu Robotics Project olarak adlandırabilirim. Ama aslında biz buna Blind Driver Challenge, yani BDC kısaltılmış, evet, arkadaşlar. Yani görmeyenin araba kullanmam diye meydan okuması. Nasıl denir? Görmeyen şoför denemesi. Hı hı. Onun tam bir Türkçeleşimi bu.
Görmeyen sürücünün meydan okuyuşu gibi bir şey,
evet,
diyebiliriz.
Görmeyen belki sürücü meydan okuyuşu diyebiliriz veya öyle bir adlandırma veririz. Biz buna bu adı veriyoruz diyor.
And we have developed the very first and only vehicle in the world that can be driven by the blind.
Ve dünyada görmeyenler tarafından kullanılan ilk ve tek arabayı ürettik.
So in 2007, NFB, the National Federation of Blind, challenged the research community about who can develop a car that can be driven by the blind. So that's
Evet, 2007 yılında FBI geliyor. Hem tarihini de öğreniyoruz bu noktada. Ve diyor ki, kim bizim için böyle bir araba üretebilir? Görmeyenlerin kullanabileceği. Bizim araştırma komitemize böyle bir soruyla bizi sarstı.
At the time at Virginia Tech, we already had a fantastic research program in autonomous vehicles. So we thought, hey, we already have a vehicle. We just yank out the drive by wire system and a person inside there and we're done, right? We couldn't be more wrong.
Evet, ne oldu burada? Kısaca anlatayım. Bizim zaten diyor bu dönemde tam bunlar geldiler NFB. Bizim zaten bir otomatik araba sistemimiz vardı. Böyle bir otomatik araba üretmekle ilgili bir zaten araştırmamız vardı. Ve dedik ki tamam, o zaman zaten otomatik bir araba var. Biz bunu zaten böyle bir şey yapıyoruz. Siz de bunu kullanırsınız. Ne güzel şeklinde yaklaştık diyor. Ama diyor ki bundan daha fazla yanılamaz. O yüzden orada gülüşmeler var.
Evet.
So what NFB wanted was not a vehicle which can drive a blind person around, but a vehicle where a blind person can actually drive by making active decisions.
Evet, tam söylediğim şey.
Vurucu nokta burası işte.
Vurucu nokta bu. Bir burada NFB'nin bizden istediği görmeyeni istediği yere götüren otomatik bir araba değil, tam tersine görmeyenin etkin biçimde değil mi karar verdiği.
Görmeyen, hatta şöyle diyeyim. Görmeyenin onu istediği yere götüreceği bir araba.
Evet.
Ha, görmeyen götürecek onu,
evet,
istediği yere.
Görmeyen onu kendi kararlarını vererek götüreceği, evet, bir araba üretmek diyor.
So we had to start from scratch. So today, we like to demonstrate some of the non-visual user interface technology that we developed for this project.
Bugün kullanıcı tam belli görsel olmayan kullanıcı teknolojileri göstermek istiyorum diyor.
And today we have Greg Janema and Kimberly Wenger on stage. Greg?
Evet, Kimberly anlatacak. Diğer arkadaşına söz verdi.
So, in order to prove that a blind person can indeed safely operate a motor vehicle, you first need to demonstrate the ability to actually perform three fundamental driving tasks.
Evet diyor, görmeyenin de aslında araba kullanabileceğini kanıtlamamız için, burası çok önemli arkadaşlar, üç temel şoförlük görevi değil mi? Şoförlük,
evet,
yapması gereken 3 temel görevden bir kısaca bahsetmek istiyorum diyor. 3 temel görev var diyor.
The first of which is the ability to regulate their speed.
Birincisi nedir hocam?
Hızını düzenlemek.
Hızını düzenleyebilmek. Yani hızlı mı gidiyor mu yavaş mı?
Aracın hızını.
Evet, evet. Hızlı konusunda bilgi sahibi olması lazım
şoförün.
Tamam, açmışsın bize.
Next is the ability to perform an emergency stop when necessary.
Evet. Evet, en çok gelen şey. İkinci en temel görev.
Acil durumda ani durabilme.
Evet, ani durabilme veya ani hareketler yapabilme. Evet. Bir anda dönmen lazım. Önde bir anda araba çıktı. Bir tane, Türkiye'de bu çok önemli bize. Yaya çıktı taktadan.
Evet evet, oradan biri atladı yola.
Atladı ya da kamyon bir anda döndü kavşaktan geldi üzerine.
Evet.
Acil durumlarda hareket edebilme. Bunu sağlamaya çalışıyor.
And finally to navigate through and maintain your position within a driving lane.
Ve üçüncüsü de tabii ki yolunda gidebilmek.
Aynen.
Değil mi
aynen
hocam?
Yani, yol dışına çıkmadan yolu takip edebilmek.
Evet, yolu takip edebilmek. Yönünü bulup gidebilmek. Yani bu üç temel görev. Bunlar üzerine çalışıyorlar. Bir, tekrar hatırlatıyorum. Hızını kontrol edeceksin. İki, acil durumlara anında tepki vereceksin. Üçüncüsü, doğru düzgün yolunda
gideceksin.
Etliye sütlüye karışmadan
gideceksin. He, gideceksin.
Kör trafik teröristleri çıkıyormuş hocam.
Evet evet. Trafik canavarları. Yeni trafik canavarları çıktı.
Evet, devam ediyoruz.
Well, the first step in our system is to detect our environment. We do this using a laser rangefinder or LiDAR.
Evet, bunun için ilk bulduğumuz şey pseudo tactile environment. Yani dokunsal bir çevre.
Şöyle belki. Yalancı dokunsal çevre.
Evet, yalancı dokunsal çevre. Doğru, pseudo değil mi? Pseudo o anlamda.
Evet evet.
Doğru. Pseudo, doğru. Yalancı bir dokunsal çevre üretiyor. Sanal.
Evet.
Ama bu yalancı, bunu da LiDAR denilen bir şey değil mi hocam?
LiDAR. Radar değil de LiDAR. Yani evet. Radar değil, ışık radarı gibi bir şey diyebiliriz belki.
Evet, evet. Işık radarı gibi bir şey. Yani lazer teknolojisinin getirdiği, evet, bir teknoloji üretiliyor bunun için. Peki, ne yapıyor bu teknoloji? Biraz daha ilerleyelim.
The LiDAR scans the environment ahead of us and applies with information based on the location of any obstacles that may be in our way.
Evet. Bu LiDAR çevreyi önümüzü tarıyor. Herhalde bir kamera sistemleri var değil mi hocam?
Lazer ışığına gibi bir sistemle tarıyordur muhtemelen. Evet. Şu bizim şeyde var ya, onu GMA oynayanlar bilir. Onda da basıyorsun mesela bir tap tuşuna, ön tarafında ne var direkt tarayıp söylüyor. Hı-hı. Ya da S'ye basınca yarı daire şeklinde bir tarama yapıyor soldan sağa doğru. Hı-hı. O mantığa benzer bir tarama oyunda var gerçi de.
Bunu çevreyi tarıyor lazer ışınları. Evet. Ve çevrendeki engelleri sana gösteriyor. Hı-hı. Sağında ne var? Dokunsal bir çevre üzerinde sen bir harita oluşturuyorsun.
Evet.
Dokunarak bunu hı-hı araba kullanırken görebiliyorsun değil mi hocam? Doğru anlıyorsun.
Evet, evet.
Bunu kastediyor. Yani bir şey soracağım. Benim burada hep tereddütüm bu. Bu ne kadar hızlı bu bilgiyi verebilir acaba?
İşte onu yani, evet, yani
en bence sorun da şey. Yani hakikaten çünkü gözün gördüğü hızla verebilmesi lazım ki daha aniden tepki verebilsen.
İşte işlemci teknolojisi falan aslında çok gelişti belki de. Ona yakın yani bir şey veriyor olabilir.
Benlerle şey arasında direkt bağlantıyı nasıl sağladıklar? Aslında bunun biraz daha ilerisinde ve gitseydik orada sorardık ama buradaki bilgiye devam edelim.
Now we supplement the information from the LiDAR with additional data from additional sensors monitoring the vehicle state, things like steering angle and speed.
Evet, burada tabii bunun içinde steering yani şey direksiyon açılarımızı,
açıları,
hızımızı da kontrol edebileceğimiz başka şeylerle de
sensörlerle desteklenmiş
sensörle,
diyor.
Sensörle yani sağa sola dönmekle ilgili bunu da destekleyebileceğimiz şeyler var diyor. Biraz sonra daha da ayrıntılı açıklayacak.
We bring all that together and it gives us a good understanding of where we are in our environment.
Evet, bu şekilde diyor direksiyon açılarımızı görerek şeylerimizi yaparak çevrede bu, o an nerede olduğumuzu
ya yani buradaki veriler,
sağımda mikrofon var solumda vaza var önüm boş.
Buradaki verileri diyor toparlayarak bu değişik input şeylerinden girişlerden gelen verileri toparlayarak diyor bize çevremizde neler olduğuna dair şey veriyor bilgi veriyor.
Evet zaten. Evet ve biz nerede olduğumuzla ilgili dediğin gibi bilgi.
Evet.
But it's useless without a way to effectively and efficiently relay that information to the driver.
Ama bu da şey önemli. Burada özellikle verdiği bilgiler kişiyle birbiriyle alakalı ve gerekli bilgileri sana sağlıyor diyor.
Evet.
O da önemli bir ayrıntı.
Kesinlikle.
Now we are able to relay that information to.
İstersen bu bayan bayağı bir açıklama yapıyor ama bu arada bir müzik arası.
Bir verelim. Müzik arası verelim.
Daha sonra devam, devam edelim. İnsanları evet da çok sıkmayalım. Aynen. Daha sonra konuşmalarımıza devam edeceğiz.
Evet, sonra devam. We'll be right back.
Eylem de yayınımıza katıldı. Olgun abim de katıldı. Şunu da söylemesek güzel olacak ama.
Yayına gelen gelen arkadaşlar. Herkes.
Evet, gelin. İşte, acaba bu gelenler hepsi dinliyor mu? O da ayrı tabii. Evet. Biz hadi dinledikleri
var. Mesaj açanları biz dinledi farz edelim.
Evet, pek yazanımız yok bugün ama ha, bekliyoruz olsun. Mesajlarınızı tekrar ediyorum. Eylem yazmış bize. Valla insanın araba kullanması geliyor diyor. Her şeyi düşünmüşler diyor.
Hakikaten bunun geliyor öyledir. Yani.
Hemen şeyi hatırlatmak lazım. Ya onu tek bir soru. Yarından ertesi güne hemen bu arabalar kullanılır. Ya hakikaten çok kolay bir süreç değildi. Yani bu teknolojinin gelişmesi, prototiplerin üretilmesi falan bayağı uzun sürecek bir süreçti.
Hatta belki ama şöyle bir şey bile duyabiliriz. Hı-hı. İşte Amerika'da bu arabaların kullanımı başladı ama Türkiye'de ne zaman kullanılacak falan. Alınacak mı falan filan.
Önemli bir olaydır.
Kesinlikle.
Bakalım göreceğiz. Tabii Orgun abi de şey almış. Yani Metin Şentürk'ün aslında yaptığı şey bu konuda önemli bir mesaj veriyor muydu diye düşünmüş. Ben pek öyle düşünemiyorum açıkçası. Çünkü o görmeyenin araba kullanabileceği mesajından çok yani bir rekor denedi ve şeydi oradaki meselesi. Yani herkesin yardımıyla, birilerinin yardımıyla yaptığı bir süreçti gibi geliyor bana. Yani bir soruna dikkati çekmemiş gibi hissediyorum ama bilmem, belki öyle bir mesaj da vermiştir insanın kafasında, böyle bir şey de oluşmuştur belki.
Olabilir, evet.
Evet, devam edelim o zaman hocam.
Now we are able to relay that information to the driver using multiple non-visual driver interfaces.
Evet, burada diyor ki artık diyor yol verilerini, detayını kastediyorum hocam, hı-hı, bilgileri görsel olmayan teknolojiyle şoföre iletebilecek bir arayüz yapmayı
başardık.
First, we have a tactile vest that vibrates to alert the driver of speed regulation and emergency stop.
Evet, vest dediği yastık mı hocam? Yani yaslanma yeri, ben öyle
sanırım, öyle bir şey. Ben de öyle düşünüyorum. Böyle koltuğun işte evet, koltuğun oturulan arka, ve arka kısımlarını
arka
saran.
Arka kısmında bir evet, bana hı-hı, öyle geldi. Bir vest var. Hı-hı. Titreşimli bir şey bu.
Evet.
Ve bu titreşimli şey siz gittikçe sizin hızınıza göre ve acil duruma göre titriyor sürekli.
Evet.
Düşünsene, orada bir şeye çarptığın anda titriyor ve ona göre frene basabiliyorsun, sağa hı-hı, sola gidebiliyorsun diye bir acil durum.
Çarpmadan titriyorum. Yani çarparsa titriyor.
Tüm şey duyu organlarınız.
Ya yani, evet evet, her
yani
tarafa.
Sırtınız, omuzunuz, eliniz.
Tabii kolunuz, tabii.
Her şeyin hı-hı, çalıştığı bir sistem. Yani
sonunda şöyle
bir şey değil, bakın beni aslında gruplara gönderirken ekran okuyucunun kurulması gibi dedim ama öyle değil yani. Size sesli bir komut, şimdi önünde araba var, çarpacaksın, çarpacaksın diye bağırmıyor yani, öyle bir şey
çarpacaksın,
yok.
Çarpacaksın, çarpacaksın, çarptın.
Çarptın. Sonra bir de şehadet getirse hocam bana da, sen orada
şey çok güzel tabii. Bir de olaya şu yönden bakmak lazım. Mesela akşam eve geldiğinde büyük bir rahatlık. Titreşimli masaj etkisi yapıyor arabanın koltuğu.
Veya hocam uyurken bile titriyor musun?
Aslında görme engelli şoför kolay kolay uyutmaz bak o araba.
Evet, kesinlikle. Hocam alışırsan öyle bir uyursun.
Tabii tabii. O şey titreşim ninni gibi gelir ha.
Evet, vallahi olabilir. Evet.
Audio cues are used to give turn-by-turn direction to the driver regarding navigation.
Evet, audio cues'un yaptığı iş bu sesin. Yani düşündüğümüzden çok daha arka planda ses aslında. Şu anki GPS programlarının yaptığı işi yapıyormuş gibi geldi buradaki anlattığı şeyden.
Biraz evet.
Yani şimdi burada önde sağ var, sola dön, ortaya dön. Yani haritan varsa veya evet, o dönüşleri, o diyor ki sana o bilgileri daha çok veriyor. Dönüşlerin olduğu gibi.
Evet.
Bir instruction şeklinde veriyor. Yani şuraya dön, buraya gitme falan gibi.
We also have a pair of gloves called drive grip that have vibrating motors on the top of each of the fingers to give information regarding steering.
Evet. Bir de direksiyonun üzerinde, değil mi hocam?
Hı hı.
Bir şey var, küre şeklinde.
Küre şeklinde şeyler var, evet.
Küre şeklinde, ne diyor bu? Öyle bir şey var, bir küre var, sürme küresi.
Küreler var diye.
Parmaklarınızın ucunda giderken yine motor titreşimleri hızınızı ayarlıyorsunuz.
Evet.
Hızını hissediyorsunuz yani, hı hı, bu kadar şuralardayım, buralardayım gibi.
Ne kadar hızlı, onu hissettiriyor evet, orada.
Şimdi bu durumda neler var şu ana kadar elimizde? Bir tane koltuğun arkasına yaslandığınız yerde ve oturduğunuz yerde titreşen bir sistem var. Hı hı. Audio cue'larınız var, size evet, dönüşleri söylüyor ve direksiyonun üzerinde sistem.
Küreler var.
Parmaklarınızın ucunda evet.
Finally, we wanted to create an interface that was much more informational as opposed to instructional.
Ve bir de bu çok önemli. Bir de bir arayüzümüz var. Bilgi veriyor, yöneltmiyor. Yani şunu yap, bunu yap demiyor.
Hı hı.
Bilgi veren bir ara bilgi.
Bilgi veriyor, kararı sen veriyorsun.
Kararı sen. Neymiş bu bilgi veren ara bilgi?
And we also wanted the driver to be able to make their own driving decisions.
Çünkü bunun amacı da görmeyenin, görmeyen, yani aslında şoförün kendi kararını vermesi. Çevresindeki bilgiyi alacak, kendi kararını verecek. Peki ne bu?
Therefore we created a system called AirPix.
AirPix.
AirPix
hava yastığı demek değil mi aslında?
Nasıl?
AirPix hava yastığı demek değil mi?
Airbag hava yastığı da. AirPix dediği... Şimdi tarif eder muhtemelen bir dinleyelim de.
An AirPix is a plate with a grid of orifices that uses compressed air to portray a refreshable map to the blind driver. That uses compressed air to portray a refreshable map to the blind driver.
Evet. Burada air ne deniyor? Bu bir tabak gibi bir şey.
Evet.
Ama bu nerede duruyor? Onu tam anlayamadık açıkçası.
Yerini evet tam anlayamadık.
Tabak gibi bir şey ve bu hava kabarcıkları çıkararak,
sıçrılmış
hava çıkararak, tabak üzerinde şey yapıyor, çevrenizdeki engelleri gösteren bir refreshable.
Tazelenebilir bir harita oluşturuyor. Evet. Yani evet, evet, o an sadece o an için değil, gittikçe mesela o bilgileri aldıkça yenileniyor harita.
Bir tazelenebilir, sürekli değişen bir harita.
Evet.
Bu hava kabarcıklarıyla da önümüzde hangi engeller olduğunu hissediyoruz.
Ya da neler olduğunu, yolun evet, şeklinin nasıl gittiğini.
Yol nasıl gitti, kıvrılacak yani, orada.
Harita yani yol gözümüzün önünde, hani gören şoförün önündeki yolun bize oradan hissettiriyor. Çünkü orada yolda neler var? İşte atıyorum kenarlarda direkler vardır, ortada bariyerler vardır falan filan. Hı-hı. Bu da bize onu oradan hissettiriyor bir taraftan. Oradaki haritayı oluşturarak evet, hissettiriyor.
Sistemi bir kez daha özetlersek hocam. Önce yaslandığımız yerdeki titreşimlerle hızımızı anlıyoruz. Hı-hı. Direksiyondaki titreşimlerle de motor hareketlerine
evet,
dönüşümüzü anlıyoruz. İşitsel Q'lar bize dönüşlerimizi ve ne taraflarda ne dönüş olduğunu anlatıyor.
Hı hı.
Önümüzdeki bu son tabak da hava tabağı veya refreshable. Hava refreshable.
Tazelenebilir harita.
Hava haritası.
Hava haritası.
Hava haritası diyelim. Hava haritası.
Hava haritası deyince biraz şey gibi olur. Uçakların hava rotası gibi bir şey çıkıyor ama.
Refreshable harita diyelim hocam. Hı hı. Buradan çevremizde neler olduğunu sağımızda solumuzda ve etrafında yolumuzun.
Bize etrafın bir haritasını gösteriyor oradan.
Gözümüzün önünde bir yol beliriyor. Ve biz giderken de bu yolun üzerinde neler olduğunu görüyoruz. Acaba işte buradaki sorular ne? Bu mesela harita ne kadar nasıl güncelleniyor? Hemen güncelleniyor.
İşte o başta bahsettiği LiDAR, lazerler falan.
Evet,
bu işe yarıyor ama güncelleme hızlarına kadar.
Evet.
Mesela araba 2 kilometre hızla giderken ve 160 ile giderken de aynı şeyde güncelliyor. Hızla evet, güncelliyor mesela.
Evet, o tür şeyler hakikaten hı-hı, soru işaretleri olarak duruyor.
Evet.
So with all these interfaces and sensors and actuators, we needed a way to bring it all together onto one common hardware and software platform.
Tabii ki bütün bu yazılımları ve bütün bu algılayıcıları bir şeyle bir araya getirmemiz gerekiyordu. Bir hardware, bir donanım ve yazılım evet, sistemi içerisinde bir araya getiriyoruz diyor.
For that we chose the National Instruments Compact Trio.
Bunun için de National Instruments Compact Trio denilen bir alet yapmışlar. Değil mi hocam? Bunu yapanlar bu Compact Trio denen
şey. Evet.
We chose the Compact Trio for its ability to provide the connectivity to the wide variety of hardware in our system. We chose the Compact Trio for its ability to provide the connectivity to the wide variety of hardware in our system.
Ben buradan şunu anladım. He. Compact Trio dediği arabanın modeli. Bu araba modelinde oturtmuşlar bunları bir araya.
Ha. Evet, evet, evet. Compact Trio denen bir araba modelinde hı-hı, bunu yapmışlar. Bunu yapmışlar çünkü bunda bunları bir araya getirmek çok daha kolay olmuş.
Evet.
Sordun mu modelimi? Evet, evet. Compact Trio dedi. Doğru. Ha. Bu Compact Trio arabanın modeli. Bu araba modelinde deniyorlar.
Hı hı.
Additionally, we used the FPGA target on the Compact Trio to provide the high-speed acquisition, processing and control necessary to function in the high-speed and time-critical driving environment.
Evet, bu da çok önemli. Burada da FPGA target diye bir şey kullanıyorlar Compact Trio'da. Bu da şunu sağlıyor. Tam bizim sorumuz aslında. Hızlı.
Evet, evet. Aynen.
Hızlı hareket ederken de
hı-hı,
ani kararlar verebilmemizi ve hızla göre bize hızlı bir şekilde tepki verebilmesini sağladığı için bu sistemi hı-hı, seçtiklerini söylüyor.
Evet. Hocam. Aynen.
Now finally, our team consisted of solely undergraduate mechanical engineers. So understandably, we had little to no experience in any specific text-based programming language.
Aslında diyor bizim grubumuz daha çok öğrencilerden oluşuyor. Yani üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Mezun olmayan undergrad dediğimiz gruptan oluşuyor. aslında text-based program bilmelerinde o konuda çok fazla bilgimiz yok diyor.
However, thanks to the intuitive graphical programming interface of LabVIEW FPGA, it allowed us to quickly progress from learning embedded design to deploying a blind driver in this vehicle in just 4 months.
Please.
Bu da tam anlayabilir mi hocam? Yani
sanırım şey demek istiyor bu FPGA'leri sistemi yapanlar çok çabuk adapte oldular. Yani o sistemin buraya text görmeyenlerin uygulayacağı ortama da çok çabuk adapte ettiler. Bu yüzden onlara da teşekkür ederiz gibi bir söylemde
bu. FPGA galiba bu arabanın içindeki zaten.
O zaten o arabanın içinde bir olan bir şeymiş. Fakat grafik, onun grafik arayüzünü diyor. Bu şeye diyor çok çabuk adapte ettiler
evet,
diyor.
Görmeyenlerin konuda kullanılabileceği düzeye çok çabuk bir şekilde adapte ettiler.
Ettiler diyor evet.
Please. Now.
Evet.
We did bring along one of the many interfaces that we use to present the information to the driver non-visually and allow them to interact in their environment. And right, if you want, you can hop in the driver's seat here.
All right.
Get your hands and ears on some LiDAR data.
Please.
Evet, şimdi bir deneme yapacaklar burada. Hı-hı. Biri geldi oraya. Şimdi biri engel gibi duracak, öbürü de şoför olacak.
Evet.
Hani, salonda şu an bu durumu göstermeye çalışıyorlar.
Hı-hı.
Please. So what you'll be doing is performing some basic obstacle detection. And Doctor, I want you to act as our obstacle today.
Oh, you want me to be the obstacle?
Okay. Please.
Yeah.
Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Galiba ben çıkarken evin kapısını açık unutmuşum da.
Evet evet. Engin arkadaşımız bu konularda çok iyidir. Kapıyı açık bırakıp gelmiş.
Seyda aradı. Hırsız mı girdi falan diye. O yüzden bir an telefonla şey yapmak zorunda kaldık. Sen daha evin kapısını kilitlemiyorsun. Araba kullanmak.
Sen arabanın kapısını da bırakıp gidersin böyle açık. Bırakır. Ondan sonra senin bu hava şeyli haritalı araba birden gider. Tabii kullanan der ki bu ne ya, bu ne işe yarıyor acaba diye söker tabii hava kısmını.
Evden aceleyle çıkınca demek ki açık kalmış hocam vallahi bilmiyorum ama.
Aman hocam sen dikkat etme böyle şeylere. Yani tamam açık kalmış, bir dahaki gidişinde evde başka birinde bulma ihtimali olabilir yani. Kardeşim ne yapıyorsun evde? Ya, abi sen çok... açık şöyle demiş. Abi sen kapıyı açık bırakmıştın, ben şunu iki çay demledim falan.
Eyvallah. Öyle bir reklam var ya, izledin mi o reklamı? Dinledin mi hocam?
Belki dinlemişim. Tamam hatırlıyorum.
Şey, kalk kalk diyor, ne oldu diyor. Şey diyor evi su basmış galiba diyor. Sen kimsin ya diyor. Hırsızım diyor. Ne oldu diyor. Ya merak etme, yukarıya da girdim. Onların şeysi şey diyor, kapattım diyor. Tamam.
Diyor bir şey reklam ama. Sigorta reklamıdır muhtemelen.
Sigorta reklamı. Her şey olabilir falan.
Anladım.
Bizden yarıda kesmek zorunda kaldık. Bir anda kusura bakmayın. Bu arada eylem şey anlamadım. Aslında benim de farkındalık yaptı. Ben tam bu hava olayını tam anlamamıştım nasıl olduğunu. Şimdi sen de biraz ona biraz açıklar mısın hocam? Bu hava
şimdi, böyle şöyle bir şey
dokunduğumuz bir şey değil, değil
şöyle mi? Bir şey düşünelim. Minik, çok minik minik delikleri olan bir şey düşünelim. Hı hı. Benim kafamda öyle bir algı oldu. AirPix evet. Dedi. Hı hı. Böyle bir dörtgen bir şeyin içindedir muhtemelen bu. Hı hı. Bir nevi ekran diyelim buna. Hı hı. Buradaki hava kabarcık akımları, şey deliklerden püsküren hava belli bir basınçlarda, farklı yerden belli basınçlarda çıkarak elin altında bir yastık oluşturuyor farklı bir şekilde. Hı hı. Yapı oluşturuyor. İşte bu haritayı o şekilde çiziyor. Mesela onun üzerine elini avucunu yaklaştırdığın zaman elini parmaklarını falan.
Belki zaten elin direksiyonun oraya geliyor direkt
o. Olabilir belki de. O farklılık. Yani o farklılıktan hissediyorsun çevrendeki haritalı.
Evet, mesela sen atıyorum. Görsel veri gibi sürekli eline hava geldiği için yolu sürekli scan etme şansın oluyor değil mi?
Evet. Öyle bir şey olabilir şeklinde hakikaten. Evet. Ben de merak ediyorum aracın tam neresinde diye.
Yani gelip dokunup görmek lazım ona ama.
Evet.
Düşündüğümüz gibi bir şey anladığım kadarıyla. Hı-hı.
Ya ben de öyle bir şey çağrıştırdı.
Evet evet, ama öyle şimdi bunu sürekli elimizi oraya dokunup böyle sürsek ulan burada ne var diye öyle olduğunu sanmıyorum. O hı-hı. Hava bir yerden sürekli sıkıştırılmış hava diyor çünkü.
Evet,
sıkıştırılmış
evet.
Hava sürekli zihin gibi çok küçük deliklerden çıkarak sürekli ellerine yolun haritasını veriyor.
Evet.
Yok önünde çevirmek diye. Sürekli sen bunu her an algıladığın için bir kopukluk da olmuyor. Ulan şu an ne oldu acaba? Hep şey var, eleştirileri geliyordu çünkü. Ulan ya orada durursa teknoloji, camak bilgisayar kilitlenince şey oluyor gibi. Yani büyük ihtimalle öyle durumlarda araba da otomatik olarak durdurulur yani. Öyle.
Şöyle, yani bugünkü arabalarda bile belli güvenlik teknolojileri var ki. Hı-hı. Onda öyle bir teknolojinin olması gayet normaldir bence. Acil durumlarda işte
tabii, yani
bir uyarı var. Etrafına da uyarı vererek duracaktır o araba muhtemelen.
Tabii yani kesinlikle ben onların hı-hı. çok problem olduğunu sanmıyorum ama normal koşullarda.
Hatta adamlar bir kere bu konuda çok sıkışırlarsa arabaya şöyle bir ilave yaparlar. Sistem bozulduğu zaman
araba otomatik
arabayı alan bir sistem, durdurmak için alan bir sistem sadece gelebilir. Çünkü bu adamların zaten ana şeyi bu, konusu bu zaten.
Tabii tabii, yani olay trafikte kullanmaya geldiği zaman düşün ki oraya bir de otomatik, ki böyle sistemler var. Yeni geliştirilen bir sistem, geçen okuyorlardı. Otomatik böyle arabayı böyle mesela sen tam yolda giderken kalp krizi geçirdin. Olur ya.
Tabii tabii. Yani her şey olabilir.
Dümdüz gidiyorsun.
Yani
arabanın tam o tür durumlarda otomatik pilota geçip bir yere kendini park edebilir.
Evet, arabayı kontrole alır. Hatta o kadar otomasyonun yapar ki adam kalp krizi geçirse diyelim atıyorum. Hı-hı. Ne yapar? Şey gider belli bir servis arayıp oraya şey çağırır mesela, direkt koordinat verir.
Tabii tabii. Yani ya,
görmeyen içinde ne yapar? Hatta durur. Görmeyene işte arabanın şu mekaniğinde bir arıza oluştu diye o audio cue'dan bir uyarı verir. Hı-hı. Ve haber vermemi istiyor musun diye bir uyarı bile verebilir yani oradan şeylere.
Evet, evet aynen.
Yalnız ben şimdi haber vermek, tamir falan deyince, bu araba Türkiye'de biraz tamiratı da şey alır ya, zaman alır.
Onu bir yanlış hocam. O da gerçekten.
Evet. Ama tabii bu tek
araba Türkiye'ye geldi, bunun tek servisi de olmuyor.
Ama şunu söyleyeyim ben. Hakikaten. Şunu söyleyeyim ben.
O Türkiye'de gerçekten çok zorlukları var yani. Onu
ya şöyle. O da şöyle bakmak lazım. Bizim ülkemiz yazılım ve donanım konusunda o kadar geri değil. Hı-hı. Çok güzel yazılım yapan şeylerimiz var. Donanım yapan şeylerimiz var. O arabanın tamiratını ya da sorunu nasıl gidereceklerini anlamaları çok uzun sürmez bence.
Bir de hocam böyle bir araba Türkiye'ye gelirse yani tabii.
Servis, laçarlar değil mi?
Ona, Ona göre zaten bunu getiren distribütör firma, tabii ki şu an distribütörler gibi olursa bir şey olmaz ayrı. İnşallah öyle değil normal.
Tabii. Yani,
bu ayrı da hani normal bir sistemde bunun teknik servisini şeylerini sağlayarak yani o tür şeyler olmak zorunda. Yani bütün bunlar aslında haklı eleştiriler. Ben çok katılıyorum.
Tabii yani.
Ben iş buraya bir gelse noktasındayım. İş oraya geldikten sonra bunların çözümü ondan daha kolay. Havaalanı eylem çok güzel bir noktaya temas etmiş ki biraz sonra ona da değineceğiz zaten şeylerinde. Aslında bu sistemle amaç tek araba yapmak değil. Görsel olmayan teknolojiyi ortaya koymak.
Evet.
Diyor ki mesela fotoğraf makinelerinde şöyle bir sistemin olduğunu düşünsenize diyor. Hakikaten düşün küçük bir sistem fotoğraf makinesinde havaalanı eline çiziyor sistemi. Hı-hı. Tak diye istediğin yerin fotoğrafını çekmez misin?
İstediğin yere yoğunlaşırsın.
Mesela.
Evet.
Veya Braille dokunulabiliyor. Evet bu dokunsal olabiliyor zaten dokunabileceğim bir şey. Yazıları bu şekilde okuyabileceğini düşün.
Okurken şöyle bir ses çıkıyor.
olabilir hocam.
Parmağın üzerinden geçiriyorsun ya mesela. Hı-hı. Hava çıkan yerlerin. şey 6. noktaya parmağımı koydum.
Aynen valla.
5. noktadan daha fazla hava çıkıyor falan.
İlginç olur.
Evet ilginç olabilir.
Zaten şeyde o da yazıyor. Braille kullanımında diyor mesela. Refreshable çok pahalı bir teknoloji diyor.
Evet.
O Amerika'da da böyle.
Tabii.
Bunun ucuzlaması için bir vesile olabilir.
Ben Refreshable'ın pahalı için de şöyle bir şey duymuştum. Kullanılan madde elektriğe göre uzayıp kısalabilen bir malzeme. Aldığı elektriğe göre. Yani oradaki küçük çubuklar, parmağımızı kabartma hissettiren çubuklar elektrik miktarına göre alçalıp yükseliyor.
Evet.
Kendileri.
O nedenle de o atomdan mı bir şeyden yapıyorlar.
Yaptıkları element hatırlayamadım
element
ama.
Vardı, o element dolayısıyla çok pahalı.
O yüzden pahalı bir malzemeymiş.
Evet.
O yüzden Türkiye'de kimse ekran kabartma ekran yapmışına girmemiş. Bir dönem böyle bir şey çıkmıştı da.
Evet.
Ama bak mesela hava şeyli bir kabartma ekran gayet
çok
güzel yapılır.
Olur,
uygun da olur, ucuz da olur. Yani, hatta A4 boyutunda hava şeyli bir ekran yap. Süper dokunur.
Evet. Zaten aslında hep yeni teknolojiler başka bir teknoloji yapılırken başka şeylerin bulunmasıyla mesela internet de askeriye de başka amaçlarla kullanılırken ortaya çıkıyor.
Evet, evet.
Birçok teknoloji buluş askeriye aslında bu da hakikaten en azından bu çaba,
askeri
günün birinde araba yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum ama bu tür yeni teknolojilerin, gerçekten görsel teknolojinin ortaya çıkışına vesile olsa bile çok önemli bir olay.
Evet, şu askeri deyince aklıma geldi. Bir dönem şey okumuştum, wearable computer, giyilebilir bilgisayar diye.
Hı-hı.
Kullanım amacı askeri amaçlı. İşte bir sürü bilgiyi sana veriyor orada. İşte hangi koordinatta nerede olduğun, coğrafi konumun, başka etraftaki bir sürü bilgi. Bunu görme engelliler uyarlama konusunda bir çalışma vardı.
Evet.
Yolda yürürken etraftan veri alarak o veriyle hareket etme gibi.
Evet.
O da mesela arabada belki ileride başka bir teknolojinin altyapısını oluşturacak.
Doğru söylüyorsun. Olabilir. Biraz devam edelim mi hocam?
Evet.
Things I'll do for science. Evet. Oh, you want me to be the obstacle?
Detection and the doctor, I want you act as our obstacle today.
Oh, you want me to be the obstacle?
Please.
Evet, burada şimdi adam bir engel alıyor. Benim diyor bir engel olmamı istiyorsun diyor orada bir tane şimdi gösterecekler ya.
Evet.
Okay. Things I'll do for science.
Please.
Bilim için her şeyi yapıyorlar tabii.
Uh-huh.
O adam herhalde orada bir yerde dikilecek.
Evet, muhtemelen o da onu
yapmayacak.
Please. Okay, so all you need to do is put on that blindfold. You'll be paying attention to the feedback in the headphones and interacting with the system with that stylus on the touchpad on the right console.
Don't worry, Dr. Hong.
And interacting with the system with that stylus on the touchpad on the right console.
Ha, please. Evet. O şeyin yerini de sanki öğrendim aşağı yukarı. Sağ konsolda bir touchpad bu şey var diyor. Bizim hava şeyli harita galiba.
Evet, orada bir şey var diyor. Dokunsal bir harita var.
Evet.
Elimize gelen.
Don't worry, Dr. Hong. I'm a very good driver.
kaygılanmayın doktor. Ben iyi bir şoförüm diyor.
So, as you see, on the top left you'll see an image of the perspective of what a sighted driver may see.
Please.
Evet, şu an diyor sol üst köşede diyor. Siz şeyi görüyorsunuz diyor. Herhalde ekranda gösteriyorum. Videosunu betimletmek lazım.
Evet, aslında doğru.
Çünkü bu bir video aslında.
Gözle şoför ne görüyorsa.
Gözle ne görüyorsa onun imajını sol üst köşede
görüyorsun. Sol üst köşede.
Please. Directly below that is data correlated from the LiDAR that Ray's actually interacting with the touchpad.
Evet, burada da diyor reis bak noktalar çıkıyor.
Tabii. O hava şeyiyle çıkan noktalar.
Sol köşede şu an o engelin noktaları çıkıyor. Hatta yes falan diyor. Devam ona bu görüyor.
Now he scans the touchpad. He's getting
buldu onu.
The reis actually interacting with the touchpad.
found it. Now, as he scans the touchpad, he's getting audio feedback in terms of an audible click track that varies frequency based on the proximity to that obstacle.
Oh, çok güzel.
Evet, o touchpad'de elinizle giderken değil mi hocam? Onu
anlatıyor. Evet, evet. Aha.
Sola sağa ona yaklaşıp uzaklaştığınızı gösteriyor.
Evet, öyle frekans, değişik frekanslarda klikler duyuyorsunuz diyor.
Evet, anladım. Böyle lululululu herhalde inceldikçe yaklaşıyorsun gibi böyle. Shades of Doom'u hatırlıyor musun?
Şey gibi biraz. Onun evet. İşte aynı şey mekanizma. Shades of Doom'da vardı. Bu GMA'de de vardı mesela. Hedefe doğru döndükçe o şey yükseliyordu şeyi. Tonları.
Tam olarak nerede olduğunu da böylelikle
evet.
Şey olur. Ona da kafanda bir şey oluşuyor.
Evet. Please. Now, when he's ready, he can press a button for an on-demand audio cue where the FPGA will actually talk to him and tell Ray how far away he is.
Please. Ha, tam oraya geldiği zaman, doğru yerde, düğmeye bastığı anda ondan ne kadar uzakta olduğunu o diyor ki feedback olarak öğrenebiliyor. Değil mi?
Evet.
Yanlış anlamadım herhalde.
Evet evet aynen dediğin gibi.
Tam oraya dokunuyor. Ha, demek ki bu şu kadar kilometre uzağımda. Bunu da görebiliyor. Demek ki hocam bu LiDAR böyle öyle hemen çok dibimdeki bir şey bayağı uzağımdaki şeyleri de görüyor. Olmuş.
Tabii tabii şimdi gözle şey gibi yani ya dibine geldikten sonra aslında onun pek bir anlamı da kalmayabilir. O yüzden şey gibi gözün camdan ortalığı görmesi gibi. Hı-hı. Mesela çok uzakta bir tabela olduğunu fark edersen o an okuyamıyorsun ama biliyorsun o tabelayı da görüyorsun. Hı-hı. Ona doğru yaklaşıyorsun. Bu da aynı mantık aslında.
Evet. O demek zaten bu radarlar çok uzakları görebiliyorlar değil mi hocam normalde? Aha. Evet. Böylelikle de belki hani bu hızlı da oluyor. Çünkü çok uzakta belki gözün gördüğünden daha da uzakta görüyordur. Hı-hı.
Bu arada benim tekne kullanma işi bu teknolojiyle hayli hayli kolay ya. Açık denizle bununla çok rahat gidiyor hocam. Radarız.
Buzdağına çarp mı hocam bak Titanic gibi?
Titanic gibi mi? He, olabilir ya. Yok buzdağı bana çarpar mesela tekne küçük olduğu için.
Evet hakikaten doğru. Tekne falan kullanmak bunda çok daha basit.
Çok rahat olur yani bu teknolojiyle. Düşün arabaya uygulanmış bir teknoloji nasıl nerede kullanabiliriz bir örnek işte. Tekneye oturt bu teknolojiyi kullan. İstediğin yere gidersin.
Şu anda değil mi hocam? Tekne kullanan görmeyenler olduğunu söylemiştim.
Tabii tabii tabii. Tabii Amerika'da
buna inanmayacaklar da listelerde.
Kanada'da böyle bir balıkçı var. The Blind Fishing Boat diye bir adresi var onun. TheBlindFishingBoat.com diye bir adresi ve adam balığa çıkıyor gayet güzel şekilde.
Bir gün hocam sen onunla ilgili bilgileri bulup bir gün
tabii, tabii. Da onu anlatacaksın. Hatta yani. Şu anda Marine System dediğimiz bu işte derinlik ne kadar, sonar cihazı işte kıyıya yaklaşım ne kadar, haritalamalar. Hı hı. Hepsini birleştiren Marine System denilen sistemler var. Normal teknelerde. Eğer tekne sahibi biraz parası varsa, buna yatırım yaptıysa, hı hı. Giderken işte teknenin yüzü yerdeki derinlikten tut da haritasal olarak kıyının ne kadar uzağında falan filan bunları birleştiren. Aynı sistemin sessiz üzerinde çalışılıyor şu anda.
Evet, evet güzel gerçekten. Devam ediyoruz.
So Ray, you probably now know why we have Braille on a drive-up ATM machine, right?
Yeah. Bu da ne dedi hocam?
Yani ATM kullanıyormuş gibi bir şey dedi sanki ATM machine.
Ha, evet, bu... nerede? Doğru, ATM'de de sol üst köşende şu var falan evet, diye hocam. Bunu yolda gördüm.
Yolda, aynı, yol uygulaması.
Türkiye'de ATM machine'ler bile olmadığı için ilk ha bu arada.
Ha, olacak, yılında, olacak.
Çağrı'yı da bugün konuştum, Yapı Kredi'de inceledim, çalışıyor dedi.
Arkadaşlar. Ve gazetelerde de varmış galiba, bugün bir arkadaş diyordu. Yapı Kredi ATM yapmış sizin için falan diye söyledi bana.
Bu, 3 Aralık'ta devreye girecek. İnşallah Kadıköy'den gidip bir para çeker. Hocam gidelim mi 3 Aralık'ta çekmeye bir yahu?
3 Aralık'ta olmazsa kayıt cihazını alır gideriz ya.
Valla ilginç olur ha. Veya 3 Aralık olmasa bile yani bir dahaki radyo programını hocam.
Bir radyo programında bir deneme yapalım.
Bir deneme yapalım arkadaşlar. Evet. Size de bunu anlatmak isteriz. Neyse devam edelim.
Thanks,
Ray.
Evet. Now as you can see, the involvement of NI technology has allowed us to design, prototype and deploy the world's first vehicle to be safely and independently operated by a blind driver.
Please.
Gördüğünüz gibi kullandığımız teknoloji sayesinde görmeyenler tarafından kullanılabilen ilk aracın prototipini yapmış bulunuyoruz.
Evet.
Please.
Now
şunu kullanmak vardı ki hocam.
Yani bunu kullanıp kaydetmek vardı.
Create a great partnership with the National Federation of the Blind. And through this partnership, we gained access to dozens of blind drivers who were able to test out our interfaces.
Evet, burada da şeyden bahsediyor. Biz bu projeyi yaparken diyor, NFB ile tabii ki partner olduklarını tekrar vurguluyor. Çünkü bu Romella aralarında
var ya. Hocam Burada araya gireceğim. Kusura bakma, sözünü kestim. Bir eğitim kuruluşuyla bizim derneklerin pek yapamadığı bir şey. Bir üniversiteyle, eğitim kuruluşuyla dernek işbirliğiyle çok güzel şeyler yapılabileceğine çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek.
Yani bir dernek NFB bir enstitü kuruyor. Bu enstitü üniversiteye gidiyor. Böyle bir şey yapın diyor ve birlikte çalışıyorlar. Bizdeki sivil toplum kuruluşlarına öneri ve örnekler olsun. Umarım böyle saçma sapan gül bahçesi yapmak veya yok bilmem 3 kişiye iş bulacağım gibi çok da pratikte kimseye yararı olmayan AB projeyle yapılacağını şu şeyler.
Yani biraz insanların
gelin araba yapın demiyorum ama.
Yani biraz insanların ufkunu açın. Biraz insanların ufkunu açalım ya.
Yok hocam, bizde daha çok ama bizim ben işte listelerdeki yazıları görseydin ufuk açmaktan çok kapatmaya yönelik bir sürü yazı vardı yani açıkçası. Yani ne aptallığımız kaldı, ne kompleksliğimiz kaldı, her neyse. devam edelim.
We've obtained access to dozens of blind drivers. We're able to test out our interfaces, give us feedback on the interfaces, and also allow us to create those interfaces not only for the blind, but also with the blind.
Evet, bu da çok çok bence en önemli bir cümle geldi. O yüzden kesmeden biraz şey yaptım. Bir kere NFB'de diyor, biz NFB'de görüşme yaparak bir sürü görme engelliye ulaştık bu projeyle. Yani tek bir kişiyle yapılmış bir şey değil. Bakın bu çok önemli. Bir tane görmeyen iki tane çılgın ortaya çıkmış, lan ne yapıyorsunuz değil mesela. Bir sürü görme engelliyle konuştuk. Onlardan geri bildirimler aldık. Biz onlara geri bildirimler verdik ve arabayı görmeyenler için değil, görmeyenlerle birlikte geliştiriyoruz diyor.
İşte bizdeki sorun
temel
bu. Bizdeki
o. Sorun yani bu. Birileri senin için bir şey yapmıyor. Zaten bunu talep eden de görmeyenler. Yani dışarıdan biri.
Gel ben senin için ATM yaptım konuşan. Hoş geldin güle güleden ibaret.
Değil mesela.
Değil yani.
Yani gerçekten ihtiyacın ne olduğunu, çünkü görmeyen, ben de ona inanıyorum. Bizim her grup için böyle. Nothing about us without us vardır ya, klasik söz hocam çok kullanır. Yani bizim için bizim olmadan asla. İşte bu demek. Seninle birlikte geliştirilirse bir anlamı olur bu. Gören birini anlayacak, otomatik bir araba yapayım götürsün seni muhtemelen. Ama bizim isteğimiz bu değil işte. Temel mesele bu. Bence o yüzden çok önemli. Ben bu yani bir tek araba yapımı için normalde de çok önemsiyorum. Yani bunu herhangi bir teknolojide karar mekanizmalarına
tabii dahil olabilir. Mesela en basitinden bir çamaşır makinesi yapılacak. Adam oraya iki ditti deden ses koyar. İşte sana uygun makine
yaptı. Al sana makine yaptı diye şey yapar. Hakikaten öyle. Peki devam.
Now we have a special guest with us today who is one of history's very first independent blind drivers. He's also the executive director of the National Federation of the Blind Jernigan Institute. And he's here today to tell us a little bit more about blind driver from his perspective. Let's welcome Mark Riccobono.
Evet arkadaşlar, Mark Riccobono, NFB Kenneth Jernigan Enstitüsü'nün direktörü ve ilk görme engelli
şoför.
Şimdi onu davet ediyorlar. O da kendi perspektifinden bir görme engelli şoför olarak süreci anlatacak.
Evet.
Çok önemli söylediği şeyler var. Ama bir müzik arası verelim istersen. Aynen. Saatimiz kaç hocam? Saatimiz kaç?
Saatimize de bakıyoruz hemen.
Evet, bir müzik arası verelim. Onun konuşmasını verelim ve sonra da programı bitirelim. Lütfen MSN mesajlarınız ve geri bildirimleriniz.
Biz de burada bir kaldırım parçası patlatalım değil mi hocam?
Evet hocam, bir kaldırım parçasını evet. Şey yap. Sesini sonra... aç ki ben de duyayım, ben şu an radyo kapalı.
Tamam.
Sokaktan başlar medeniyet.
Sokaktan başlar medeniyet.
Nedir şu çektiğimiz eziyet?
Nedir şu çektiğimiz eziyet?
Değişmedikçe zihniyet.
Değişmedikçe zihniyet.
İflah olmaz bu memleket.
İflah olmaz bu memleket.
Nicedir utandık söylemekten.
Nicedir utandık söylemekten.
Bıktık artık direklerden.
Bıktık artık direklerden.
Yasa kanun ve de tüzüklen.
Yasa kanun ve de tüzüklen.
Kaldırım islah olur mu?
Kaldırım islah olur mu?
Her gün ayak kaval diz bereli.
Her gün ayak kaval diz bereli.
Yer etti kafamda dalları bizi.
Yer etti kafamda dalları bizi.
Kaldırım değil çim sesli.
Kaldırım değil çim sesli.
Alır mı abi böyle bizi?
Alır mı abi böyle bizi? Kaldırım değil sıra köprüsü.
Yolda yürümek ömür törpüsü.
Yolda yürümek ömür törpüsü.
bulduk çözümü.
Bize kalsa bulduk çözümü.
Kesti çukurlar hep kırdı.
Kesti çukurlar hep çözümü.
Kantar takmaz cehaleti.
Kantar takmaz cehaleti.
Mantar belediye mahareti.
Mantar belediye mahareti.
İlle de diyet mi ödemeli?
İlle de diyet mi ödemeli?
Lafta eşitlik demokrasi.
Lafta eşitlik demokrasi.
Hey bitmedi henüz sözümüz.
Hey bitmedi henüz sözümüz.
Bastonumuz bizim gözümüz.
Bastonumuz bizim gözümüz.
Kaldırım olmalı boş ve düz.
Kaldırım olmalı boş ve düz.
Yürümeli insan düş ve düz.
Yürümeli insan düş ve düz.
Nedir bu sosyal anarşi?
Nedir bu sosyal anarşi?
Otopark yaptınız memleketi.
Otopark yaptınız memleketi.
Kaldıracağız elbet sizi.
Kaldıracağız elbet sizi.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım aktivistleri.
Evet arkadaşlar, tekrar 3 Aralık'ta saat 12'de tünelde hepinizi bekliyoruz. Süper bir eylem olacak.
Evet evet. Gidiyoruz.
Sanatçılar da gelebilir.
Sanatçılar da gelebilir.
Örneğin Altan Erkekli, Deniz Türkali gibi sanatçılar da gelebilir. Onlarla birlikte de olabiliriz. Yürüyüşümüz sırasında. Ben bu sefer heyecanlıyım hakikaten, bu eylemden heyecanlıyım. Benim mesajlar verebileceğimi bilmiyorum ama.
Güzel olacak ya.
Bu arada bize bir tek eylem yazıyor, çok sağ olsun. Bir de Aslı yazıyor. Diğer arkadaşlar bilmiyorum dinleniyoruz ama herkese teşekkür ediyoruz dinleniyorsak da.
Evet.
Bir dahaki müzik arasında bir merhaba yazarsanız kimlerin bizimle olduğunu görmek açısından bizim için de
olur
açıkçası diyelim. Ve hemen Mark Riccobono'nun, yani ilk görme engelli şoförün konuşmasından bir kesite bakalım.
Thank you Kimberly. Appreciate that. Innovation can occur only at the intersection where a seemingly impossible problem meets imaginative thinkers.
Please.
Buluşlar, icatlar, hayaller, imkansız gibi görünen şeylerle bu imkansızı hayal eden, hayal edenlerin birleştiği noktalarda ortaya çıkar diyor. Çok önemli bir şey değil mi hocam?
Çok güzel bir söz. Bizim şeye benziyor biraz. Hayaller yaklaşmakta,
hayaller yaklaşmakta olan gerçeklerin gölgesidir. İngilizcesi
gibi bir şey.
Evet.
Who have an unwavering belief in the human spirit.
Tabii bu hayal eden ve insanların insan ruhuna inanan, onların ruhuna inananlar.
Evet.
The National Federation of the Blind established the Blind Driver Challenge, an attempt to solve a seemingly impossible problem out of an unwavering belief in the capacity of blind people.
Evet. İşte biz de diyor NFB Jernigan Enstitüsü olarak imkansız gibi görünen bir sorunu çözmek amacı için bunu kurduk ve bunu yaparken inancımız görmeyenlerin bunu yapabilecek kapasite olduğuna olan şüphe götürmez inancımızdı diyor.
Evet.
Please. A resource frequently underestimated.
Please.
Bizim görüşümüz ve algılarımız çoğu zaman göz ardı ediliyor.
The fact is, today society expects very little from blind people.
Bugünkü gerçek.
When you start from the perspective that little is possible, it is impossible to get more than little accomplished.
Evet, bugün tabii ki her yerde aynı bu. Onu söylüyor. Toplumun bizlerden beklentisi çok çok az diyor. Ve siz çok çok az şeyin beklendiği bir şeyde daha fazla şey istemeniz imkansız gibi görünür diyor. Değil mi hocam? Yanlış
şey gibi algıladım bunu biraz. Şöyle bir anlatım vardır ya. Pire zıplar zıplar onu küçük bir şeye koyarlar. Zıplar işte kafayı vurur.
Aynen.
Artık sonra şey düşünmeye başlar. Demek ki ben bu kadar zıplayabilirim.
Evet.
Ve ondan o kafayı vurduğu yerden daha aşağıya bir yere zıplar.
Evet aynen öyle bir şey. Aynen onu vurguluyor aslında. Yani 40 gün deli dersen beni o deli oldu. Yani senden çok az şey beklendiği zaman sen de kendinin o kadar şey yapabileceğini görmeye başlıyorsun.
Evet mesela. Kapasitenini kullanmıyorsun.
Evet evet hocam çok güzel. Tam düzgün bir şekilde sağ olasın. Teşekkür ediyorum.
Ben de hocam kalk.
Our vision for the future is more bold and imaginative.
Ama bizim gelecek için vizyonumuz çok daha büyük ve hayal leri açık.
In a symbolic sense, the blind are shooting for the moon.
Bu da ne demek istiyor hocam? Sembolik olarak diyor görmeyen
görmeyenin aya adım atması, ayak basması.
Bu sembolik olarak bu görmeyenin aya ayak basması gibi bir şey.
The blind driver challenge is the great quest for innovation.
Bu blind driver challenge artık yani bunun tam bir adını bulamıyoruz ama BDSC diyelim. Yeni bir buluş için önemli bir istek, talep.
A quest to take full advantage of the untapped capacity of people.
Bu öyle bir şey ki diyor, kişilerin bugüne kadar dokunulmamış kapasitelerinin tüm avantajlarından yararlanılmasını gerektirecek bir teknoloji. Çünkü görmeyenlerin böyle bir kapasitesi var
evet.
Ama beklenti çok düşük olduğu için kullanılmayan bir kapasite var. Bunun gerçekleştirilmesini istiyor.
The innovations from our work will benefit us, but they will also benefit you.
Bizim çalışmamız sonucu ortaya çıkacak buluşlar belki bize yarar sağlayacak ama aynı zamanda herkese, sizlere de yarar sağlayacak diyor.
One day we'll reflect upon our speculation that the blind will drive as the innovative pattern of thought that created tremendous spin-off benefits for all of society.
Bir gün görmeyenlerin de araba kullanabileceği gerçeğini spekülasyonunun doğru kabul etmesi tüm toplum için yepyeni bir ilham kaynağı haline gelecektir diyor. Yeni düşünceler için.
Evet.
The NFB Blind Driver Challenge is a powerful example of what new applications of technology need to be pursued.
NFB'nin Blind Driver Challenge'ı yeni teknolojiler için nelerin gerekebileceği konusunda, bunların nasıl olabileceği konusunda önemli bir örnektir diyor.
Why we must inspire and engage more individuals to be engineers and how to create innovation.
Bunun için çok daha fazla mühendise ve yeni buluşların nasıl yaratılabileceği konusunda çalışan çok daha fazla insana ihtiyaç duyuyoruz diyor.
Until we found partnership with the team at Virginia Tech, only the blind believed in the vision of the NFB Blind Driver Challenge.
Biz Virginia Tech'le böyle bir partner, Virginia Tech'i bize bu konuda yardımcı olacak üniversiteyi bulana kadar sadece körler günün birinde araba kullanabileceklerine inanıyorlardı ki biz de ona da inanmıyorlar hocam. Onu fark ettim genel olarak. Orada inanan varmış en azından. Gerçi bizde de var ama
bizde de var.
Çoğunluk saçma sapan buluyor. Aynen. Devam.
Neyse hocam bir gün kullanıldığı zaman onlar belki bizden daha çok şoförlüğe yatkınlık gösterebilir tabii o.
Bilemiyoruz artık.
The workhorse technologies of National Instruments and the innovative thinkers behind those technologies are now contributing to our quest. We invite you to join in our vision and contribute to our quest.
Hepinizi bu vizyonumuza katılmaya ve bu talebimizin gerçekleşmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz diyor.
If you strive to do nothing less than change the world, empower people and find practical applications of knowledge to expand the horizons of our society, come join with the National Federation of the Blind, Virginia Tech and National Instruments and together we will drive into the future. Thank you.
All right. Thank you, Mark. Thank you, guy.
Evet, burada da son olarak
arada bir dernek reklamı da patlattı.
Gerçekleşmesi için bizlere katılın. Gelin günün birinde hep beraber araba kullanalım diyor aslında. Öyle bu. Hani orada evet. Bir sürü şey söylüyor ama.
Ama güzel bir şey ya. Hep beraber evet, kullanalım
hep
diyor
beraber
yani.
Hep beraber kullanalım. Biz kullanalım.
Görme engelliye de gören evet. Diye ayrım yok diyor. Hep beraber kullanalım.
Tebrik ediyorum yani. Bu kesinlikle. Böyle bir çalışmanın içine girmesi. Ha belki olur belki olmaz onu bilemiyorum ama şu kesin ki bir sürü yeni teknolojiye yol açacağı kesin bunu.
Evet. Ben mesela az önce diyorum ya yani tek tekne kullanmak için güzel bir altyapı bence mesela.
Evet evet aynen yani tekne kullanmak için şeyler için son derece ilginç bir nokta olabilir hocam. Hı-hı. Ben yavaş yavaş hoparlörü çıkarıyorum. Birkaç soru vardı onu cevaplayacağım ama mesela sen bir küçük müzik arası ver soru cevaplayıp şeyimizi sonlandıralım hocam. Tamam mı? Look into my eyes. Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada birkaç soru var. Onlardan bazılarını FAQ yapmışlar.
Evet.
Onları cevaplamak istiyorum. Öncelikle NFB nedir demişler. O gidemini anlattık ona aslında NFB'nin genel olarak neler olduğunu. İkincisi bence önemli. Görmeyenlerin yakın zamanda böyle bir araba kullanabileceğini bekliyor musunuz diye sormuşlar. Bu birçok insana da biz hani yarın olur mu olmaz mı diye. Öncelikle şunu söylüyor. Öncelikle diyor biz günün birinde görmeyenler tarafından tamamen güvenli biçimde kullanılabilecek ve non-visual yani görsel olmayan bir teknoloji arayüzünün yapılabileceğini ve böyle arabaları görmeyenlerin kullanılabileceğine inanıyoruz diyor. Bunu özellikle baştan vurdum. Yani bunu sırf hani zevk olsun, çay demlensin diye yapmıyorlar. Yani bir amaç var. Böyle bir amaçları var ileriki vizyon sab olarak hocam. Yani sırf hani günümü de yapalım da gitsin oluyor mu diye yapmıyorlar.
Yapalım şöyle boş yerlerde deneriz mantığı değil yani.
Ama diyor ki Diyor ki önce diyor görmeyen bir kişinin gören kadar güvenli ve kazayı aynı düzeye getirebilmek için diyor birçok prototip üretmemiz gerekiyor. Şu an diyor biz ikinci prototipini üretiyoruz bu arayüzü. Birincisini üretmişler. İkincisi şu an yolda diyor. İkinci prototipi üretiliyor.
Tabii bunu da belki de göre üretmiyorlar. Bir sürü deney yapıyorlar bunları üretirken.
Tabii deney yapıyorlar yeniden.
Güvenliklerine yani. Bakıyorlar.
Ve diyor ki biz ancak diyor bu sistemi mükemmel hale getirdikten sonra topluma gidip biz de artık herkes gibi araba kullanmak istiyoruz, ehliyet istiyoruz diyebiliriz diyor. Henüz o aşamaya gelmedik ama bunun için daha birçok prototip üretilecektir. Ama günün birinde bu noktaya geleceğimize inanıyoruz diyor. Bakalım gelecekler bize göreceğiz hocam.
Evet aynen. Evet. Aynen dediğin gibi.
Evet burada demin şimdi diyor ki başka amaçları ne diyor bu sürecin diyor. Tamam mı hocam? Böyle bir amaç. Şimdi burada belli amaç bir diyor ki birincisi uçurumu kapatmaktan bahsediyor. Evet, bunları bu amacı aslında bahsetmiştik Ebat'ta. Bu soruyu geçiyorum bir sonraki soruya. Evet, bir diyor ki başka hangi alanlarda, şimdi bizim sorumuz. Hangi başka alanlarda görsel olmayan teknolojiler, görmeyenlerin kullandığı teknolojilerle şey yapabiliyor diyor.
Evet.
Bir kere diyor, görmeyenler diyor, ev eşyalarından, iş aletlerine kadar birçok alanda görsel şeylerle karşılaşıyorlar diyor. Ve bu tüm toplumun bir parçası olmak, işini devam ettirmek için bu görsel teknolojilerin böyle kullanılıyor. Buna görsel olmayan teknolojilerin bu alanlara girmesi gerekiyor. İkincisi diyor. Evet, bu da diyor yani her türlü alanda kullanılabilir diye. Evet, bak başka. Ha bir de burada diyor ki hocam question'larda diyor ki bu teknolojilerle braille günün birinde diyor braille şeyler yapılabilir. Mesela bugünlerde çok pahalı olan bir sistemdir braille donanımlar. Bunların daha ucuz bir şekilde herkesin kullanabileceği bir şekilde aile evlere girmesine ev aletlerinin daha görsel olmayan teknolojilerle kullanılabilmesine yol açabilecek bir sürü alanda kullanılabilir diyor hocam.
Evet.
Ve bir soru var. Başka bir sürü probleminiz varken hani klasik hep sorulur ya ne diye başka sorun çözecek sorun mu bulamadınız gibi bir soru aslında. Why focusing on diye.
Kardeşim görmeyenler orada işsiz müşsiz gezerken.
O kadar insanlar işsiz güzsüz gezerken. Işsiz
sen niye araba kullanma işini çıkarttın? Araba fabrikasında görmeyenlere iş bul.
Evet burada da şöyle bir cevap veriyorlar. Tamam biz NFP olarak diyor kendileri biz zaten bu yayaların sorunlarıyla işte insanların iş bulabilmesi ve şeyle ilgili zaten bir sürü projemiz var. Ama buradaki amacımız diyor mesela yayalar, transportation benzeri şeyler zaten oluşuyor. Ama diyor burada diyor ki amacımız görmeyenlerin de gören akranları gibi onlarla eşit şartlarda nasıl ulaşımda yayaların hakları varsa o diğer istediği yere istediği gibi gidebilme şeyini de kullanabilmek diyor. Bu anlamda da diyor bu böyle şeylerle uğraşıyoruz diyor. Evet sorularda bu şekilde.
Gayet.
Mesela mesajları vardı. Olgun abim yazmış. Evet diyor ki Olgun abim herhalde araba kullanmak ne kadar zevk. Tam otomatik olsa daha iyi olur diyor. Alırsın kızı yanına diyor. Kalk koluna diyor. Klavye yaz adresi gitsin. Kızla koluna gidersin diyor hocam.
Olgun abi açtı olayı ya.
Ve bugünkü en teknik açıdan çok güzel tebrikler diyor. Tabi bugün bilgisayarla bir işimiz olmadı çok fazla.
Evet, ses altyapımız. Ama onun ben o programda söyledim. Onunla ilgili güzel böyle cızırtısı olmayan, patırtısı olmayan bir ses kaydı yapacağım. Belki yani canlı olmayacak ama o cakewalk özelliklerini, cakewalk sonar özelliklerini, özellikle Olgun abiye de buradan söylüyorum.
Evet.
O kaydımı dinle. Çünkü cakewalk'la çok güzel işler çıkartacağını düşünüyorum.
Evet, sonarın sen daha geniş bir kaydını inşallah.
Cakewalk sonarın nimetlerinden yararlandıracağız Olgun abiyi de.
İnşallah ve herkesi o anlamdaki evet, karşıda diğer... hocam gerçekten düzgün
evet,
bir kaydı.
Güzel olacak.
Hep beraber bekliyoruz. Hı-hı. Hakikaten heyecanlı olacak.
Çok güzel olacak. Ben de öyle düşünüyorum çünkü geçen hafta öyle özet geçer gibi olduk. Bir de ses şey bozulunca çok kötü oldu. Böyle daha böyle ayrıntılara girerek, deneyerek, göstererek bir şeyleri güzel olacak o anlamda.
Evet, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Engel seçimli saatlerin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bizden sonra yayın alacak arkadaş yavaş yavaş bize gelirse çok seviniriz diyor. O gün abi de canlı yorum çabuk yap diyor Adem hocam. Bak sana özellikle uyarıyor. Bir an önce bekliyorlar bu kadar senden. Evet. Yani ne yap yap yap. Onu
kesinlikle söyleyeyim. Kesinlikle doğru.
Yayın telaşı da olmayacağı için rahat rahat yapabilirsin. Sonra yayınlarız hocam
onu. Evet, o banttan alıp olması güzel olacak o anlamda.
Evet evet. O da
çünkü canlı yayında sorun olduğu zaman beklemek süreçleri oluyor bazen. Uzuyor zaman. Beklemek gerekiyor bir şeyler düzeltmek için. Orada öyle bir sorun olmayacak. Durduğu yerde orayı kes, yeniden devam et oradan. O evet, güzel olacak.
Evet, çok güzel. Peki arkadaşlar, hepinize bugünlük de buradan iyi akşamlar diliyoruz. Ve bizi dinlediğiniz için, bu programa katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Adem hocam, bunların müziklerin kesilmiş olduğu halini.
Evet, yani, yayınlayacağım ben listelere.
Yakın zamanda yayınlayıp listelere bunu göndereceğim.
Geçiştirebilirsem bu gece yayınlayacağım. Çünkü başka işlerim de var üçerilere hazırlık anlamda. Geçiştiremezsem de...
Aslında SoundForce'da açıp sadece müzikleri...
Tabii tabii, yani işte diyorum ya...
Bu konuda Gold Wave mi deniyor?
Evet, Gold Wave'i de denemek lazım bir yere.
Araları kesmek,
hakikaten
denemek lazım.
Çok yani rahat olabilir, işte, evet.
Bir programda da Gold Wave'i ince incelip bile onu da tanıtım.
Onunla ilgili bir demo, bir tanıtım yaparız, güzel olabilir, evet.
Evet, evet,
güzel. Ve küçük bir program, böyle çok yer tutmayan bir program olduğu için...
Süper olabilir. Peki, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Neyle kapatıyorsun programı? Ve 3 Aralık'a tekrar diyorum, 3 Aralık saat 12'de herkesi bekliyoruz.
Big in Japan. Alphaville. Evet. Hocam sana da yarın için iyi yolculuklar diliyorum.
Evet, ben yarın Ankara yolculuğum. Teşekkür ediyorum, sağ olasın.
Ben de yeni başlayacak bir proje için belki şu anda belli değil. Cumartesi günü Yılmenler programına çıkabilirim.
Bu
cumartesi çıkabilirim programda tanıtım yani anlamında projenin tanıtım anlamında çıkabilirim. Bir dahaki şeyde de detaylı bahsederim o projeden şeyde bir dahaki programda da Yılmayanlar programını.
Yılmayanlara çıkacaksın. Evet hocam.
Yılmayanlar programını Mustafa arkadaşım sunuyor. Mehmet abi bir kaza geçirdiği için ona da geçmiş olsun diliyoruz buradan.
Bekliyoruz, seni de görelim orada. Evet.
O zaman parçamızı da bitiriyoruz ve bizden sonra yayın alacak arkadaşımıza da ne diyoruz? Başarılar diliyoruz.
Evet, hoşçakalın.
Gene size ilginç ve enteresan konularda
sizinle
birlikte olacağız önümüzdeki haftalarda. Tabii ki tabii ki, yani ben de biliyorsun artık denizcilik ruhu var. O tekneyle ilgili şeyi anlatmaktan da hakikaten mutluluk duyacağım arkadaşlarıma. Yani çünkü dediğim gibi insanların ufkunu açmak lazım. Değişik şeylerimizi, değişik böyle bulduğumuz ufuk açıcı şeyleri paylaşırsak hep birlikte daha güzel bir ilerleme kaydederiz diye düşünüyorum.
Hocam bunu insanların kafasını saçmalıklarla doldurmak ve hayalperestlik olarak suçlayan insanlar da var.
Hocam Namık Kemal'in sözü vardır da onu
dinleyenler, tabii, bizimle birlikte olanlar buradadır zaten. Teşekkür ediyoruz diyoruz ve tekrar iyi geceler diliyoruz.
Evet, haftaya görüşmek üzere tekrar.